Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arası 3 Büyükler programında Aynacı Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte tüm gündemi, tüm gelişmeleri, detayları, haberleri, istihbaratları sizlerle paylaşacağız. Yine gündem yoğun, yine hakem konuları, işte en son Halil Umut Bey'in dövülmesinin akabinde sahadan çekilme, ardından dün maçta, Galatasaray maçında verilmeyen bir penaltı, tartışılan bir penaltı pozisyonu. Her hafta maalesef hakemleri konuşuyoruz. Hakemleri konuşmaktan da sıkıldık. Ama onlar da sağ olsunlar kendilerini konuşturmak için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Ve ciddi bir otorite boşluğu da var. Halen Mehmet Büyükeşi ile alakalı beklentisi var kulüplerin. Bir istifa kararı bekliyorlar. Mehmet Büyükeşi istifa etmemekte ciddi anlamda ısrar ediyor, yoğun çaba sarf ediyor. Dilersen İrfan 25'le başlayalım. İrfan, nasıl değerlendiriyorsun son detayları, gündeme?
Şöyle söyleyeyim, artık Türk futbolunu yönetemeyen bir federasyon var, onu söyleyelim. Yani artık her gün hakem hatalarından konuşuyoruz. Futbolun güzelliğini konuşmak yerine her maçta hakem hataları oluyor. Tabii bu büyük maçlarda daha fazla gündeme geliyor ama neredeyse alt liglerde de her gün olaylar yaşanıyor, hakem hataları yaşanıyor. Türk futbolu miadını, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi miadını doldurmuştur. Buradaki yayında, daha bir önceki yayında da bahsetmiştik. Ocak ayında Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurula gidecektir, yani bunu söyleyelim. Hatta bazı isimler de gündeme gelmeye başladı. Her ne kadar Mehmet Büyükeşi istifa etmeyeceğini söylese de, Türkiye Futbol Federasyonu özel bir yapıda olduğunu ve görevden alma gibi durumun söz konusu olmadığı ifade edilse de, kulüplerin birçoğunun şu anki mevcut yönetimden rahatsız olduğunu belirtelim ve Ocak ayındaki olağanüstü genel kurula kesinlikle gidecek, onu söyleyeyim. Artık yönetim değişecek. Yarın da Cuma günü de Türk Kulüpler Birliği bir toplantı yapacak ve bu toplantıda Sayın Bakan Osman Aşkın Bak da katılacak ve bu toplantıda da artık federasyon, burada bence burada yeni isimler de gündeme gelecek ve bu toplantı sonrası artık federasyonun geleceği netlik kazanır. Ama ben çok fazla bir ömrünün olduğunu düşünmüyorum artık mevcut federasyon yönetiminin.
Sen neler söyleyeceksin Naci?
Yani ben yani Türk futbolu artık iflasın eşiğinde. Yani çok kötü günler yaşıyoruz. Ve ne yazık ki yaşadığımız olaylara şaşırmıyoruz. Ve aynı zamanda hiçbir şekilde ders almıyoruz. Olay burada bence Türkiye Futbol Federasyonu değil artık. Ya da federasyon başkanının ismi vesaire değil. Artık sistemin değişmesi gerekli bence. Olaya büyük fotoğraftan bakmak lazım. Eğer çözüm üretmek istiyorsa hem kulüp başkanları hem futbolu yönetenler. Çünkü burada Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi bence hiçbir şeye çözüm üretmeyecek. Artık federasyonun gerçekten özerk olması gerekiyor. Bence asıl problem bu. Ne olacak Ali gidip Veli geldiğinde? Yine aynı sistem devam ettiği sürece yine bir şey değişmeyecek. Kaç tane MHK başkanı değişti son dönemde? Türk futbolunda değişen ya da hakemlerin performansında değişen bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey fark etmedi. Ama türlü ayak oyunlarıyla bence şu anda federasyon başkanını değiştirmek doğru değil. Kesinlikle federasyon başkanının bu işi yapamadığı, Sayın Mehmet Büyükekşi'nin ve yönetiminin başarısız olduğu bir gerçek. Bunu savunmanın ya da federasyonun burada haklı çıkarmanın hiçbir manası yok. Evet, başarısız bir federasyon var. Bu bir gerçek. Ama ne olursa olsun federasyon başkanını bence görevden düşürmek için farklı stratejilere başvurmak da bence son derece kötü bir olay. Çünkü yarın Mehmet Büyükekşi gidip X bir isim geldiğinde aynı olay, aynı taktik göreve gelecek yeni başkan için de uygulanacak o zaman.
Şunu gelecekte. Şunu
yani ben özellikle şunu söyleyeyim, İstanbulspor başkanının dostlar alışverişte görsün diye iki gün önce kulüpler başkanı, kulüpler birliği başkanı Ali Koç'la ziyaretinde hakem Halil Umut Meler'i ziyaret edip iki gün sonra yönetilen bir maçta takımının sağdan çekmesini normal anlık bir tepki, anlık bir karar olarak değerlendirmiyorum. Siz orada darp edilen, fiziksel şiddet gören bir hakemi ziyaret ediyorsunuz. Beraber fotoğraf veriyorsunuz. İki gün sonra sahada maç yöneten hakeme bu kez fiziksel değil, psikolojik şiddet uyguluyorsunuz. Takımınızı sahadan çekiyorsunuz. Ve gri bir pozisyon için. Birçok insan tartışıyor penaltı mı değil mi diye. Bir anda o pozisyonda takımınızı sahadan çekme kararı alıyorsunuz. Ya burada bence federasyon başkanına
%100 yani
devirmek adına yapılan bir
sahadan, hayır şöyle bir şey var. Sahadan çekmek hakikaten saçma sapan bir olay. Yani. Ha, penaltı mı? Evet penaltı. Ayağa bakmışlardır. Bence orada ele bakmak lazım. Kaçırmışlar mı? Evet kaçırmışlar.
Ya ama tartışıyoruz yani. Öyle, ya bu pozisyon için takım falan sağdan çekilmez ya.
Abi, sağdan
o zaman hiç maç
abi.
Bitmez yani.
Tabii, tabii. Aynen öyle.
Abi, ya. Ama şu var. Şunu belirtmek var. İstanbul Spor Başkanı da daha önce 2-3 kez federasyon başkanından randevu talep ediyor. Ve bu randevu taleplerine hiçbir şekilde karşılık verilmiyor.
Abi
ve
tamam.
Yani bunu ben
ama sen yine haklıyken haksız duruma düşüyorsun.
Şunu söyleyeyim. Bunu çekme anlamında olumsuz olarak söylemiyorum. Hani şimdi federasyonun yani şimdi diğer diyelim ki büyük kulüpler gidip görüşebilir ama İstanbul Spor'da başkanı da birkaç kez talepte bulunmuş. Randevu talebinde bulunmuş ve bunlar yani dikkate alınmamış veya hiç görüşmemişler. Yani bunu şunu söyleyeyim. Artık sürecin ardından yani bardak artık taşmaya başladı. Ve her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz ve federasyon yönetimi ne yazık ki bunu yönetemiyor artık. Türk futbolu bunun
ya burada şey hemfikiriz. Bak bir şey söyleyeceğim. Çünkü burada hemfikiriz. İstanbulspor başkanı
yaşanan olayları ya ama yaşanan olaylar hani bunun
ama ardından görevden alınması adına bu tip hamlelere imza atılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ben, çünkü sen niye ya bu ülke bu tip ne diyeyim oyunlardan birini devirmek için yapılan planlardan çok çekti bu ülke. Ya futbol değil, ülke olarak, halk olarak çok çektik bir olaydan. Yakın zamanda da yaşadık biliyorsun. Ya bu aslında bir mevcut bir başkanı indirmek için darbe girişimi neredeyse yani.
Ya ben öyle
hoş değil, değil diyorum. Mehmet Büyükekşi başarısız mı? Başarısız. Yönetimi idare edebiliyor mu Türk futbolunu? Kesinlikle idare edemiyor. Ama Sayın Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması, istifa etmesi adına eğer ki böyle bir plan yapıldıysa ben bunun yanlış olduğunu ifade
şöyle,
ediyorum.
Ben bir plan yapıldığını düşünmüyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Mevcut yönetim yani hepimiz yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz. Yani bu kadar tartışılan ve bu kadar skandalların yaşandığı başka bir ben Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi hatırlamıyorum. Yani bu kadar skandal üst üste hakemler açıklama yapıyor çıkıyor. Kemal Yılmaz açıklama yapıyor. Ali Palabıyık açıklama yapıyor. Ali Palabıyık çıkıp şunu söylüyor. Hakem kararlarına hakem atamalarına Mehmet Büyükekşi'nin bizzat karıştığını ifade ediyor. Yapay zekaya denilen şeye müdahale edildiği ifade ediliyor. İşte hatta yapay zekaya Fenerbahçe maçında bir hakem o istemediği ya
bir şey söyleme. Yıllardır üç büyükler. Bak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yerinde söylemiyorum. Yıllardır üç büyükler hangi hakem istiyorsa maçını onu atattırıyor abi.
Ama ben öyle düşünmüyorum. Açıkçası Fenerbahçe
ben yıllardır biliyorum abi. Ben
yani şöyle söyleyeyim bak.
Gidiyorlar, baskı yapıyorlar. İstedikleri hakemleri maçlara atattırıyorlar ki zaten TFF başkanının önüne geliyormuş zaten.
Şöyle söyleyeyim.
En sona karar veriyormuş
bak, şöyle
abi.
Şöyle söyleyeyim şimdi bak diyorsun ya Fenerbahçe atıyor diye. Zorbay Küçük örneğinden verelim. Zorbay Küçük en son ne zaman görev yaptı? Fenerbahçe Trabzonspor maçında görev yaptı ve tam bir ay boyunca orta hakem olarak görev yapmadı bu hakem. Daha sonra 21. günde VAR'a atanıyor. Daha sonra Fenerbahçe işte Trabzonspor maçında yine aradan zaman geçiyor. Bir bakıyorsunuz işte Ahlatçı Çorumspor maçına falan atanıyor. Ondan sonra tekrar işte bir ay sonra da Fenerbahçe'nin diğer maçına atanıyor. Zorbay Küçük'e bakıyorsunuz yani düşünün burada atanacak belki de en son hakem Fenerbahçe maçına Zorbay Küçük. Çünkü Trabzon Fenerbahçe maçında sıkıntı yaşamış bir hakem var. Ve ondan dolayı da bir ay dinlendirilmiş ve hiçbir şekilde maç almamış bir hakem var. Şimdi baktığınızda hani diyor ya Fenerbahçe, belki Fenerbahçe'nin isteyeceği en son hakem Zorbay Küçük'tür bu maça. O yüzden üç büyükler istediği hakemleri atıyor düşüncesine ben çok fazla katılmıyorum, onu söyleyeyim.
Ben yorum yapmıyorum zaten yani, ben biliyorum.
Hayır, şöyle söyleyeyim bak, 11 kırmızı, Fenerbahçe maçlarında o yönettiği tüm kariyer maçlarında 3 tane kırmızı kart göstermiş. 2 tanesi İrfan Can Kahveci'yi göstermiş. Hatta o Fred'in pozisyondaki de İrfan Can Kahveci'nin bir görüntüsü var. Yani gerçekten oyuncu takım kaptanı ama tartışma olan noktaya gidemiyor. Kafasını öne eğip gidiyor. Çünkü niye? Gitse belki de sarı kart görecek.
Hangisinden? Son maçtan bahsediyorsun.
Son maç, evet.
Abi bir şey söyleyeyim. Kusura bakma ya. Mert Hakan yanlış orada var ya. Aynen. Ben hemen kadro dışı bırakırım.
Süresiz.
Ya. Hemen abi. Bak hemen. Ben diyelim ki kardeşim ben futbolcu istiyorum. Holigan istemiyorum ya. Maçı getirdiğin yere bak abi.
Net.
Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ben hakem olsam eğer yüzüme böyle gelip küfür etmediği sürece küfürleri duymam abi. Kafamı çeviririm bilmem ne falan filan. Ama bakıyorum yorumları okuyorum, diyorlar ki hakem İngilizce bilmiyordu. Oyuncu İngilizce bilmiyor. Kardeşim dünyanın en cahil adamını getir. İngilizce küfürleri bilir abi.
Ya bir şey söyleyeceğim.
Ya İngilizce küfür bak.
Getir. O da ortaya çıktı. Uğur Meleki yayıncı kuruluş televizyonunda insanları yanlış yönlendiriyor. İnsanlara yanlış bilgi veriyor ve galeyana getiriyor. Fred'in Manchester United'da oynarken İngilizce röportajı var.
Fenerbahçe'de de İngilizce.
Ve Shakhtar'da iki kez, Manchester United'da bir kez kırmızı kart görmüş.
Abi.
Ama dün aktarılan ne? Fred İngilizce bilmiyor.
Onu da geçtim.
Fred kariyerinde kırmızı kart görmedi. Geçtim.
İngilizce bilmediğini varsay. İngilizce küfürü bilir zaten.
Aynen
ama
öyle.
Ama İngilizce küfürü
bilir. Neyse.
İngilizce küfürü bilir. Ben, ama şu var bak.
Yani Mert Hakan ama şuraya da Mert Hakan oraya getirmesi olayları Fred'de küfür etmezse.
Zaten o parçası yok.
Şöyle pardon deseydi.
Tabii ya.
Mal için. Bak. Çünkü adam havada müdahale yapıyor.
Ya zaten Fred'in tarzı değil ki orada.
Net fark. Orada pardon dese olaylar oraya gelmeyecek. Fred de küfür etmeyecek.
Bak şunu söyleyeyim. Hakem kararlarında
hakemlik hiçbir şey yok
bak,
abi. Hakem var ya mükemmel maç yönetti abi.
Bak hakem kararlarında standart yok. Bir kere orada anlaşalım.
Çünkü niye? Bana aynı
itiraz bak. Aynı itiraz, benzer itirazlara sarı kart vermiyor hakem. Tamam. Çift sarı karttan göstermiyor.
Abi, tamam,
Zorbay Küçük çok rahat Fenerbahçeli futbolculara kart gösteriyor ve çok rahat çıkarıyor bunu. Mesela ben örnek vereyim. Aynı pozisyon Muslera'nın pozisyonu. Adam bak öyle ama hayır öyle diyorsun
abi,
da Atakan bak.
2 kere 2 5 diyorlarsa bana hayır, ne abi? Bak, ben 2 2 4'e bakarım abi. Dün 2 2 4 müydü? Ben ona bakarım.
Tamam ama bak hakem sen benzer yani üzerindeki forma rengine göre karar vermeyeceksin. Kararlarında standart olacak, adil yönetim göstereceksin.
Bak
Muslera önüne geliyor bak. Muslera sarı kart gösteriyor Muslera'ya. Muslera'nın önüne geliyor. Muslera tepki gösteriyor. Ağzına giderek bağırıyor. Sonra pozisyonda topu yere vuruyor ve ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Ve bunu da hakem görmesine rağmen kart göstermiyor. İşte bak Mert Hakan'ı eleştiriyoruz. Bak Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan'ı zaten yerden yere vurdu. Bu takımda görmek istemiyoruz şeklinde açıklamalar yapıldı. Ama olan ne? Kararlarda standart olması lazım. Kararı ya şimdi bir maçta
ama ben şuna bakarım. Hakem mükemmel maç yönetti abi. Ben ona bakarım. Dünkü maçta mesela Galatasaray hakemin sayesinde 3 puan aldı. Abi neyse işte, onu söylerim ben. Barış Alper'in pozisyonu dünyanın yerinde penaltı abi.
İşte taraftan tepki sorunu
nasıl
işte.
Nasıl Gezal Icardi'nin ayağına vurdu. Sakatladı onu. Penaltıyı da hakem vermedi. Rezalet bir karar verdiyse dün de Barış Alper'in pozisyonu net penaltıydı. Hakem rezalet karar verdi. Galatasaray hakemle kazandı. Nasıl Mert Hakan yanlış maçı çığırından çıkardıysa, kırmızı kart gördüyse, Fred de Mert Hakan'ın yüzünden kırmızı kart gördüyse, hakem mükemmel kararları imza attıysa, harika maç yönettiyse ne doğruysa onu söylüyoruz abi.
Hayır ben harika maç basit yönettiğine inanmıyorum.
Bir şey 22 söyleyeceğim maç, size. Bak, bence 20, yanlış yapıyoruz
bak,
arkadaşlar.
Bak 22 faal.
22 yani mi? Geçen hafta dedik ki hakem tartışmayalım, hakem konuşmayalım. Bugün Fener'e çıkardı, Galatasaray'a vermedi. Galatasaray hakemle kazandı. Ya bir şey söyleyeceğim. Aynaya nereden baktığına bağlı. Şimdi Fenerbahçe'ye de verilmeyip Galatasaray'a verilen ya da yani, Fenerbahçe'ye verilip Galatasaray'a verilmeyen hani, bir sürü karar, bir sürü done. Sana göre o haklı, ötekine göre kendi haklı. Yani
Şunu söyleyeyim.
Bu işin içinden çıkamayız abi. Bu iş çığırından çıktı çünkü.
Taraftarın en büyük tepkisi veya işte şey az önce diyor ya, Türkiye Futbol Federasyonu bunu yönetemiyor artık. Bunu dediğim gibi hakemlerin artık ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bir takıma çok rahat kağıt çıkarken diğer takıma çıkmıyorsa burada insanlar aklından her şeyi düşünebilir. Çünkü benzer pozisyonlarda birebir benzer pozisyonlarda çıkarmıyor adam. Şimdi diğer taraftan adama çok rahat sarı kart çıkarttı. İkinci sarı kartı da gösteriyor. Şimdi bakıyorsunuz Kayserispor 22 kez 22 faul yapmış. Fenerbahçe 11 faul yapmış.
Adam bir şey elde edemeyiz. Ama niye biliyor musun? Çünkü Galatasaray'a göre Fenerbahçe kullanıyor. Fenerbahçe'ye göre Galatasaray kullanıyor.
Ben kullanmıyorum.
Premier Lig'de geçen hafta sonu Liverpool Manchester United maçı oynandı. %100 penaltısını vermediler Liverpool'un.
Abi bak şimdi
ne kadar konuştular abi İngilizler ya.
Kullanıyor demiyorum bak. Kullanıyor demiyorum ama şunu net bir kez söylüyorum. Kararlarda standart yok. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verebiliyor.
Bu arada lafını kesin özür dilerim. Halil Mutmeler'in Emre Belezoğlu'na hedef alan açıklamaları, kim Emre Belözoğlu hakikaten hiçbirimiz savunacak değiliz abi. Orada da zaten bu parmak hareketi, o parmak hareketin akabinde başkanın galeyana gelmesi, zaten başkan haftalardır bileniyordu hakemlere. O da son damla oldu, gitti. Sonra ne dedi? Emre Belözoğlu yüzünden oldu. Benden özür dileme dedi. Sonra Ankara Gücü bir çıkardı. Evet, özür diliyor abi. Ya inanılır gibi değil abi.
Ben burada da
biliyor musun hakem? Yani diyelim ki orada o psikolojiyle bazı şeylerin farkında değil veya o anda o şeyleri hatırlamıyor. O zaman açıklama yapmaması gerekiyordu.
Tabii.
Ve biraz beklemesi lazımdı. Ondan sonra açıklama yapmasın.
Hayır, ben de iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Evet. Acaba o şokla hatırlamadı mı demek istiyorum yani. Öyle düşünmek istiyorum daha doğrusu. Yoksa hani bu biraz nasıl olsa mağdurum. Emre Belezoğlu'na da karşı bir geçmişten kalan bir kinim var. O zaman, bir tekmede ben atayım zihniyetimi.
Tamam. Sonra ne oldu? Patladın abi.
Evet abi.
Güvenilirliğin kalmadı.
Güvenilirliğini kaybettin. Bak mağdur rolündeydin. Şimdi insanlar sana tepki gösteriyor.
Tabii. Bir de Emre Belözoğlu geliyor, koluna girmiş.
Sarılıyor.
Ya sarılıyor. Orada belli. Hocam bak böyle oldu, yanlış oldu, pardon, özür bilmem ne bir şeyler söylüyor yani.
Ama acaba ya bilmiyorum, iyi niyetli düşünmek istiyorum. Acaba o şokla bilmiyor mu hani... O olayın şokuyla bilemiyorum
ne
yani.
Ne bileyim abi yani. Lap
hani aklıma başka bir şey gelmiyor.
5 dakika sonra da çıkardılar. Yani hani ekmeği yollamış Ali Mutmeler. Şeyde Ankara'da yağı sürmüş abi. Yani
tüm kulüplerde zaten o soyunma odasının koridor görüntüleri var. Zaten oradaki direkt bu açıklama yapınca sabahleyin Emre ile konuştuğumuzda Emre dedi ki kesinlikle ben böyle bir şey yapmadım. Hatta özür diledim, sarıldım kendisine diye. Baktığında ki görüntülerle de zaten bunu ortaya koydular. Burada Halil Umutbeler'in çevresindeki insanlar veya bir mentorunun olması gerekirdi kesinlikle. Orada bu olaydan sonra biraz işin soğumaya bırakıp konuşmaması gerekirdi. Belki bir ay sonra konuşsaydı belki hatırlardı o görüntüleri. Belki olayın...
Bu arada çok iyi bir iş. Tebrik ederiz. Benim 20 sene müdürlüğümü yapmış Mehmet
Hürriyeti
Aslan.
Hürriyet
Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan'ı tebrik ederiz. Çok iyi bir röportaj. Yani... Ama tabii Halil Mutmeler burada sınıfta kaldı.
Evet tabii. Halil Mutmeler geçmiş olsun abi.
Habercilik ve gazetecilik ama gerçekten de Halil Mutmeler için bence talihsiz açıklamalar olmuş.
Evet.
Öyle ki
büyük talihsiz.
Direkt bir ismi hedef göstermesi burada. Geçen hafta kendimiz kınadık Emre Belezoğlu'nun yaptığını doğru olmadığını ama tek bir insanı da burada hedef göstermek çok açık.
Yıllar önce bir hikaye anlatayım mı size?
Onu söyleyeyim, bir şeyi söyleyeyim. Emre'nin bir açıklaması vardı Halil Mutmeler'le ilgili. Ben tekme yerken hayatımda gülen bir hakem görmediğim şey diye. Aslında bir yani onun Halil Mutmeler kendisine yönelik bir kini olduğunu ifade etmişti. Şimdi bu açıklamayla bunu birleştirince sanki hani onu doğrular nitelikte. Biz hep dediğin gibi sen de burada Emre'yi eleştirdin. Sen de eleştirdin. İşte dedin ki daha şey olması lazım. Faruk Hoca'yı eleştirdin. Ama Halil Mutmeler de yaptığı açıklamayla
net,
yalan
doğruya doğru.
Bu. Yalan bir beyanda bulundu.
Evet.
Kendisine de yakışmadı doğru. Ve olayı dediğin gibi hani nasıl olsa Emre burada tepki gören bir isim. Bir de ben vurayım mantığıyla mı hareket
ya dediğim gibi iyi düşünmek istiyorum. Rovanşist duygularla mı bu açıklamayı yaptı yoksa acaba o anda şokta mıydı da söyledi bilemiyorum ama dilerim ki
görüntüden çıkacağını tahmin etmemiştir. Çünkü veya, orada baya bir 10-15 saniye sarılmış devam etmişler abi.
Herhalde ben şey olarak düşünüyorum hani iyi niyetli. O olayın esnasıyla o şokuyla hatırlayamadı belki o olayı. Yani.
Ya ben de öyle düşünmek istiyorum daha doğrusu.
Yıllar önce Slavan Bilic'le Emre Belözoğlu arasında bir küfürleşme olmuştu. Hatta Bilic'in taktiğiydi o. Emre Belözoğlu'nun üstüne oynayalım. Melo yapıyordu ya, Emre yap attırıyordu.
Tabii.
Bilic de dedi ki bu Emre Belözoğlu ciddi anlamda galeyana gelen bir adam, gaza gelen bir adam. Biz bu adamı attıralım, maçı kazanalım. O düşünceyle ki Beşiktaş öne geçmişti maçta. Almeyda'nın gol attığı maç. Sonra Bilic
2-0'dan 2-2 miydi? 3-0'dan
öyle bir şey hatırlıyorum, evet. Emre Belözoğlu'na böyle ciddi simkaflı böyle tarih edici cümleler Emre Belözoğlu'na cevap vermeye başladı Bilic'e. falan. Hatta soyunma odası maç devre bitti. Bilic hızla girdi muhatap olmamak için Emre'yle. Emre de arkadan peşinden koşuyor. Ben de şeydeyim, koridordayım. Önümden geçti, koridor karıştı bilmem ne falan filan. Ben de bizim şirkete, müdürlerimize söyledim. Dedim böyle böyle olaylar var. Derler ki hiç girme falan filan, söyleme, anlatma. Abi sonra maçtan sonra Fenerbahçe görüntüleri ortaya çıkardı mı? Ömer Güvenç'te ben tam olayların içindeyim abi. Beşiktaşlar diyor ki işte Emre öyle yaptı, böyle yaptı. Sen nasıl açıklama yapmazsın? Şudur. Abi bak, bir linç, bir de yayıncı kuruluşta çalışıyorsun. Bir şey diyemiyorsun. Desen işten atılacaksın falan. Böyle saçma sapan bir durum abi. Anladın mı? Böyle enteresan enteresan işler. Ha orada Emre Belezoğlu'nun kabahati var mı her zaman gibi var ama orada bir için de kabahati vardı.
Tabii.
Yani orada bir için hiçbir suçu yokmuş. Tamamıyla bütün ihale ya da bütün suç Emre Belezoğlu'ndaymış gibi lanse edildi. Yanlış. Emre Belezoğlu millet, insanlar biliyor, tanıyor.
Tabii.
Üzerine oynuyorlar. Emre de gaza geliyor abi.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, hem Radyo Goldem'de ortak yayında YouTube'da beraberiz. Tüm gündemi, detayları, haberleri konuşuyoruz. En son Halil Umut Meyler'i konuştuk, Emre Belözoğlu'nu konuştuk, Mert Hakan Yanlış'ı konuştuk. Dilerseniz biraz Mert Hakan'dan devam edelim.
Abi Mert Hakan bence Fenerbahçe'de miadını doldurmuştur. Artık geç kalınmış bir karar ama yani katkı vermek yerine tam tersi kendi takımına çok büyük bir zarar veriyor. Bu senin ifade ettiğin gibi holiganlığın sanki saha içinde
vücut bulmuş hali.
Aynen öyle, saha içinde vücut bulmuş hali. Ya takımına sürekli eksi puan yazıyor. Geçen yıl tarihe geçti. Yanlış hatırlamıyorsam kulübede gördüğü 3 sarı kart vardı. 4.'yü görse cezalı duruma düşüyordu. Onu sahada gördü galiba. Yani
tarihe geçmeyeyim dedi.
Bir şey yok. Kontratı da bitiyor bu sezon. Zaten sezon sonunda yollar ayrılacaktır ama en doğru karar tabii ki bence kadro dışı bırakmak. Çünkü Fred'in atılmasını sağlayan kişi, çok açık konuşalım,
ya
Mert Hakan.
Fred de ona güvendi.
Yani
dedi ki herhalde yalan söylemiyordur ya da doğru söylüyordur. Müdahale yoktur. Faal yapmamıştır dedi.
Hayır, bir de yani Fred zaten Mert Hakan sağda olmasa o tepkiyi verecek karakterde bir oyuncu profili çizmedi bugüne kadar, evet. Fenerbahçe formasıyla. Ne oldu şimdi? Mert Hakan'ın gereksiz holiganist hareketi sebebiyle Fred şimdi Galatasaray derbisinde de Süper Kupa finalinde de oynayamama riskiyle karşı karşıya kaldı.
Onu söyleyeyim. Şimdi hakeme hakaret ile büyük ihtimalle futbol disiplin talimatının 41. maddesi gereğince PFDK sevk edilmesi bekleniyor. Hakem Zorbay Küçük bana küfrettiğini demiş, raporunda o şekilde yazmış. Tabii Fred küfür etmediğini söylüyor ama orada aptalca, hani stil ya da stupid kart, aptalca kart şeklinde bir ifade kullanıyor ama daha sonra bunu hakem dedi mi, hani aptal hakem dedim yani ref orada, çünkü uzun bir kelime kullanmıyor. Ama şunu söyleyeyim, 3 ila 7 maç bunun hakeme hakaret etmenin, müsabaka görevlerine hakaret edildiği zaman bu 3 ila 7 maç men cezasıyla cezalandırıyor. Ben minimum 3 maç bekliyorum bundan. 3 maç ceza alır. 4 maç üzeri ceza alırsa Süper Kupa'da oynuyor.
Niye?
Öyle bir şey de var. 4 maçın üzerinde alırsa, yani bu şey yaparsa Süper Kupa'da oynama ihtimali var. Ama 4 maçın altında olursa bulunduğu, yani ligde ceza almışsa ligde cezasını, çünkü hani bir tane oyuncu için bunu değiştirmişlerdi, talimatı değiştirmişlerdi. Yanılmıyorsam Antalya Spor'u, tam ismi kulüp adını hatırlamıyorum ama bir futbolcu için bunu değiştirmişlerdi bu talimatı.
Şimdi ben anlamadım. 3 maç yerse oynuyor mu?
3 maç yerse oynamıyor.
Ha, oynamıyor.
Evet.
Ya Fenerbahçe şu anda 4 maç yemesini mi istiyor?
Yok, hayır, yani sonuçta en az ceza alması için Fenerbahçe tahkim kuruluna itirazda bulunacak ama tabii ilk önce Fenerbahçe hakem raporunu bekliyor. Hakem raporunu bekledikten sonra
İyi, hiç mi konu yalnız ha?
PFDK'ya sevk nasıl, hangi yönden sevk edildi? Sonra hakem raporundaki o yazılan sevk maddesine göre Fenerbahçe detaylı savunma isteyecek. Çünkü biliyorsunuz artık küfürler de yakın mesafede olduğu zaman VAR kayıtlarında konuşmalar oluyor. Hani bir VAR kaydı dinlendiği zaman futbolcunun konuşmaları da ona yansımıştır. Orada bir küfür varsa VAR kaydına mutlaka yansımıştır. Fenerbahçe de o doğrultuda savunmasını yapacak. Ama dediğim gibi 3 ila 7 maç arasında bir ceza alması bekleniyor. Yani talimat öyle. Futbol disiplinlerinin 41. maddesi. Dolayısıyla burada Eğer 3 maç ceza alırsa ben 3 maç ceza almasını bekliyorum minimum. Çünkü buradaki talimatla da müsabaka görevlilerinin yazdığı raporlar, aksi kanıtlanmadığı sürece doğru kabul ediliyor. Yani ne kadar güvenmezseniz güvenmeyin hakime, ama aksi bunu başka bir şekilde doğru şey yapamazsanız, yalanlayamazsanız bu doğru kabul ediliyor. Dolayısıyla doğru kabul edildiğini varsayarsak 3 ile 7 maç arası 3 maç ceza alırsa Süper Kupa'da oynayamıyor. Yani üst üste hem ligi hem Süper Kupa'yı kaçırmış olacak.
Bir de şöyle bir şey var, lafını kestim.
4 maçın üzerinde alırsa, 5 maç alırsa Süper Kupa'da oynuyor. O sadece ligde cezalandırılacak.
Şimdi sarı kart verdi Fırat'a. Sonra
direkt kırmızı
verdi. Yani bir hakem ortada bir şey yoksa eğer, böyle bir şey cesaret edemez abi. Anladın mı? Yani en kötü ikinci sarıyı gösterir. Direkt kırmızı göstermez.
Öyle ki
orada ciddi bir, demek ki bir şeyler sim kartları duymuş yani.
Sim kart dedim ki aptalca kart ifadesi kullanıyor.
Öyle diyor. O Fred'in ifadesi. Şimdi Fred içinde, yani Fred için oyuncuları biliyorum abi ben. İşte anam babam ölsün ki ben böyle bir şey yapmadım deyip bir bakıyorsun adam cart diye ayağına basır, bir sürü böyle oyuncu.
Peki,
biliyoruz abi.
Peki aptal hakem dese bu bir kırmızı kart sebebi mi?
Hakaret abi sonuçta. Kırmızı kart. Doğru ama şimdi ben hakem olsam benim yüzüme kadar gelip söylemediği sürece, çünkü o senin otoriteni de etkiliyor. Diğer oyuncular duyuyor küfürü, nasıl atmazsın oluyor, sonra sana diğer futbolcular da küfür edebilir. Önünü açıyor. Ama 2 metrede falan küfür ediyorsa falan ben duymam, kafayı çeviririm abi. Çünkü orada sen biraz idare edeceksin. Çünkü adrenalin yükselmiş, oyuncuların orada ciddi anlamda efor sarf etmişler, kan basıncı çıkmış vesaire, 12-13 kilometre koşmuşlar, maçın sonu. Orada biraz oyuncunun psikolojisini düşüneceksin. Çok yüzüne küfür etmediği sürece ben atmam. Ama küfür etti, niye atıyor kardeşim de diyemem. Sonuçta bu bir cezası var abi. Eğer küfür ettiyse atılacak ki maçta tamamıyla Mert Hakan durumu oraya getirdi. Pozisyonda faul var bence. Orada eliyle oyuncuyu itiyor ve Mert Hakan da maçı oraya getirmiş. Sen holigan mısın, futbolcu musun kardeşim? Sen yani taraftar olacaksan verelim seni davul eline. Çık açık türbünde davul çal abi.
Şunu söyleyeyim, Mert Hakan yandaşında artık yani bu tip olaylarla gündeme gelmekten ziyade sahadaki performansıyla gündeme gelmesi lazım. Yani burada aslında taraftara şirin gözükmek adına böyle yaklaşımlar yapmaması lazım. 90 artı küsürlerdesin artık. Sen orada takım kaptanlarından bir tanesisin. Yani birincisi Mert Hakan yandaşı, işte diyorum yerli anlamda Mert Hakan yandaşı İrfan Can Kahveci. Orada sen gerginliği azaltman lazım. Oyuncuları ki uzaklaştırman lazım. Fred'i uzaklaştırman lazım. Bir sonraki hafta derbi. Yani bu hakemin zaten çok rahat kart gösterdiği sana söylenmiş. İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'yi kart görme riskine karşılık yedekte bırakmış. Hoca demek ki sana bunu söylemiş, yani bunu toplantılarda size dile getirmiş. Sen bunu bile bile itiraz ediyorsun ve Fred'in de kart görmesine neden oluyorsun. İsmail, yani uzaklaştırsan sarı
kartı görürsen. Mert Hakan orada bilinçsiz. Fred belki kontrolü kaybediyor.
Bak orada nedir biliyor musun?
Ama Jeko, diğer arkadaşlarının da.
Bak Jeko Tadic olsaydı. Net. Sağda Jeko.
O kırmızı kartı görmezdi. Bak dün mesela Torreira'ya benzer bir pozisyon oldu.
Hemen uzaklaştırdılar.
İki tane Kerem hemen gitti, aldı, attı. Torreira'ya
oldu. Görürdü kırmızı kart çünkü.
Tabii.
Görürdü. Görürdü. Bağırırdı çünkü.
Kerem iki Kerem Demirbay ile Aktürkoğlu geldi, attı oradan Torreira'yı.
Torreira da atasa Galatasaray'ın kazanma şansı yok derbi. Torreira çünkü Galatasaray'ın her şeyi abi.
Abi Fred de yok ama. Yani Fenerbahçe için Fred neyse Galatasaray için Torreira. Ben bunu haftalardır söylüyorum. Doğru, ve doğru, çok büyük bir
doğru
şey.
Doğru ama ben mesela maçları izliyorum abi. Fred Fenerbahçe için önemli, doğru. Top tutma, oyunu sete çevirme vesaire.
Gerçi bir şey söyleyeceğim. Şöyle
ama
bir şey diyebilirsin.
Fred Torreira kadar iyi oyuncu değil bence. Fred bazen maç içerisinde acemice az da olsa saçma sapan işler de yapabiliyor. Torreira hep doğru oynuyor abi. Tabii. Torreira ciddi anlamda, bak Torreira'yı çıkar Galatasaray'dan, Galatasaray 5 maç oynasın 3'ünde puan kaybeder abi.
Tabii. Katılırım.
Kaybeder.
Mesela bak şurada Torreira daha önemli Galatasaray için. Mesela Fred'in yerini mevcut Fenerbahçe kadrosunda bir şekilde belki amorti edebilirsin. Ama Galatasaray'da Torreira'nın yerine koyabileceğin oyuncu yok. Net yok yani.
Şimdi orta saha İsmail Yüksek yapacak.
Şöyle söyleyeyim, onu da söyleyeyim. İsmail Yüksek Fred ikilisi büyük ihtimalle derbide yapacağız. İsmail Yüksek Crespo ikilisi, pardon. Fred.
Olacak.
İkilisi büyük ihtimalle. Ondan önde de Şimanski üçlüsüyle çıkacak. Ama B planı şu olabilir. Şimdi Cengiz Ünder döndü. Cengiz Ünder de formda döndü. Hep burada şunu dile getiriyorduk. Cengiz Ünder'in artık bir patlama yapmasını bekliyoruz ki Cengiz Ünder dün kalitesinin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Top alışı, dönüşü, sağ ayakla vurması.
Bir de asist yaptı. Hemen tekte oynadı Batu Şahin'e.
Bir de asist yaptı. Şimdi Cengiz Ünder de formda döndü. Yani şimdi B plan, şimdi büyük ihtimalle A plan olarak Crespo, İsmail Yüksek, Şimanski orta saha üçlüsü, ama maçın ilerleyen dakikalarında Cengiz'i sahaya attıktan sonra eğer orta sahada bir şey olursa burada İrfan Can Kahveci 8 numaraya çekip yani hem Cengiz'in hem de İrfan Can Kahveci'nin olduğu bir 11'de de sahada yer alabilir.
Ben ne yaparım biliyor musun? Ben olsam Şimanski'ye Beşiktaş ve Trabzonspor maçında sahada yoktu abi. Bakma Beşiktaş maçında attığı gole.
Anladım.
Hiçbir şey yapmadı. Bak büyük maçlar, büyük maçlarda
İrfan mı diyorsun?
Abi oraya ben İrfan'ı atarım. Forvet arkasına orta sahayı tamam. Kuvvetlendiririm.
İsmail Crespo yaparım artık.
Sağda Cengiz'i atarım. Sola da Tadiç'i koyarım ki madem Fred'im yok ön tarafta topu tutarım ki orta sahaya fazla yük binmesin diye. Çünkü İrfan, Cengiz, Tadiç ve Ceko bu tarz maçları çok oynamış oyuncular abi. Çok fazla oynamış oyuncular. Yani o kadar tecrübeliler ki orada çok doğru işler yapabilirler. Son 30 dakikada Şimanski'yi atarım. Yani Cengiz yorulur. Fiziki olarak 90 dakika kaldıramaz. İrfan'ı sağ atıp yine forvet arkasına Şimanski'yi koyarım. Düşen Galatasaray savunmasında da bir de önde girersem ya da berabere girersem Şimanski'yle işi bitiririm. Ben öyle yaparım. Ha, tabii İsmail Kartal daha iyi bilir. Takımla, oyuncularla daha çok birliktedir. O onun bileceği iş. Ama dediğim gibi Tadiç, İrfan, Cengiz ve Ceko son yarım saatte Şimanski, Batshuayi ciddi anlamda Galatasaray'ın savunmasını ciddi zorlar abi.
Ceko oynar mı?
Bence oynar.
Ceko oynar.
Oynar.
Ceko'nun şöyle söyleyeyim, ona da bilgi verelim. Ceko'da adalesinde bir sertleşme söz konusuydu. Aslında bu maçta da oynatılsa, hani risk edilse oynayabilirdi. Ama derbi düşünülerek risk edilmedi. Ceko şu anda tedavisi devam ediyor. Artık son durumu cumartesi günü yapılacak, son antrenmandan sonra belli olur ama Ceko ne olursa olsun oynamak istiyorum demiş. Çünkü açıklamaları var. Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyor oyuncu. Gerçekten şimdi aslında sezon boyunca da tüm açıklamalarında bu derbi, Galatasaray derbisini beklediğini dile getiriyor. Çünkü takım arkadaşları da işte ondan Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Hatta şunu söyleyeyim, ne kadar derbiler önem verdiğini Beşiktaş derbisinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı hepimiz biliyoruz. Yani oradaki takıma liderlik yapması, oradaki konuşması, şampiyon olmak istiyorsak bu tip maçları kazanmamız gerekiyor ifadeleri vardı. Ben Ceko'nun oynayacağını söyleyebilirim. Yani bu maçta oynayacak. Zaten düz koşulara başlamıştı. Fenerbahçe sitesi de sosyal medyadan endişeye gerek yok tweet'e atmıştı. Ceko oynayacak. Aslında burada stoperde kim oynayacak? O da bir soru.
Lafını kesebilir miyim?
Ceko mu oynayacak? Ceko'nun yanında Serdar mı oynayacak? Samet mi oynayacak?
Not geldi. Disiplin talimatına göre direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa sadece kendi kategorisine değerlendirilir diyor.
Daha önce onu söylemişler.
Yani 3 maç ceza yerse Süper Lig'de yani şeyde oynuyor. Süper Kupa'da oynuyor.
Yok, Süper şeyde 4 maç
oynuyor. Dört maçın altında olursa ligde çekiyor. Cezayı dörtten fazla alırsa oynamıyor. Yani üç maç alırsa Süper Kupa'da oynuyormuş. Yani
üç maç pardon şey yapar.
Oynuyormuş. Öyle bilgi. Yani üç maç alır.
Üç maç alır.
Süper Kupa'da oynar. Ama tabii diğer maçlarda, ama bu maçı bak bir şey söyleyeyim mi sana?
3 ile 7 maç zaten.
Bak Fenerbahçe biraz sinirin hakim olursa, soğukkanlı olursa, sabırlı olursa ve bu maçı kazanırsa, Galatasaray'ı yenerse bir defa inanılmaz bir psikolojik üstünlük sağlar. Fred'siz de oynamaya alışır. Fred'i çok aramaz. Galatasaray'da ciddi anlamda mental açıdan, fiziksel açıdan, psikolojik açıdan saf dışı bırakır. Ve der ki kardeşim ben senden daha iyi takımım.
Saf dışı bırakırım
derken psikolojik olarak diyorum. Ligde saf dışı bırakmak değil. Galatasaray son 25 yıla bakarsan özellikle Fenerbahçe maçlarından sonra, kaybettiği maçlardan sonra daha çok lige tutulan bir takım. Çünkü bir ara son 5 seneyi baz almıyorum. Ondan önceki 15 yıl Galatasaray her yenildiği Fenerbahçe maçından sonra daha çok atağa kalkmış. Çünkü o dönemlerde Galatasaray çok bakmıyor Fenerbahçe maçlarına. Tabii. Hatta bir dönem alışmıştı. Yani lan nasıl olsa biz yenemiyoruz, nasıl olsa kazanamıyoruz.
Şampiyon olur.
Şampiyon oluyoruz. Bizim için derbiler önemli değil. Şampiyonluk, kupalar daha önemli deyip daha fazla asılıyorlardı. Ama son 5 yılda böyle olmadı. Bu maçı Fenerbahçe kazanırsa psikolojik olarak büyük üstünlük sağlar. Fletsiz bile kazanıyorsun. Onun için bu maçta sabırlı olan. Ya ben... Bu arada Mert Hakkı'nın hani şerlerde hayır vardır ya, belki Mert Hakkı'nın maçta oyunda alacaktı. Derbide kırmızı kart görecekti.
Şöyle söyleyeyim, Mert Hakan Yandaş'ta da yani devre arasında, yani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama devre arasında da yollar ayrılabilir. Yani belki çok daha ağır bir para cezası gündeme gelecek gibi gözüküyor, onu söyleyeyim. Yani bu konuda
ya %100
bu konuda tüm oklar Mert Hakan'ı Yandaş'a çevrilmiş durumda. Hatta orada şimdi dediğim gibi takım kaptanlarının bir tanesisin sen. Yani ve İsmail Hoca İrfancan Kahveci oynatmıyor. Sarı kart görebilir, hakem sarı kart gösterir diye. Ve maç öncesi uyarılarda bulunuyor. Ve takım kaptanı olarak senin bunu sakinleştirmen gerekirken yangına körükle gidiyorsun, üzerine benzin döküyorsun. Ya burada ben büyük ihtimalle söyleyeyim, bak burada yönetimin çok büyük bir tepkisi var ona. Yani zaten teknik direktör İsmail Kartal maç oyundan çıktıktan sonra görüntüyü gördünüz değil mi?
Aynen.
Yani halen söyleniyor hakeme. İsmail Kartal artık isyan etti, bağırdı, ne yapıyorsun sen diye. 9 kişi bıraktın orada, bir gol yesen 4-4 bitecek maç.
Allah'tan Yılmaz Zola denk gelmedi. Yılmaz Zola döverdi biliyorsun.
Bak 4-4. Ama
ciddi söylüyorum bak.
Söyleyeyim.
Yılmaz Zola döverdi.
Tekmesiyle karşılardı
genelde. Tabii yani şaka gibi abi. Yani
sen İsmail Hoca'yı hiç böyle bir tepki verirken gördün mü? Çok sakindir normalde. Çok fazla tepki
abi,
vermez.
Az bile abi.
Yani
kusura bakma.
Onu bile çileden çıkardı.
Bu canavarı kendisi yarattı.
Bak onu bile çileden çıkardı.
Dua etsin. Dua etsin. Friki golü olmadı. Bir de golü olsa maç, bir de orada 2 puanı bıraksa.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. Fenerbahçelilerin %99'u bu galibiyete sevinemedi. Şimdi bunun sorumlusu Mert Hakan. Şimdi Fenerbahçelilere sorsan, Fret'in kırmızı kart görmemesi ve maçın 4-4 bitmesi. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Galibiyeti istemez, Fret'in oynamasını yok, isterdim ben, çok Fenerbahçe'de. Abi çok önemli.
O çok uç bir
bence
şey.
Bence çok önemli.
Ya tam doğru söylüyorsun. Ya,
galibiyeti sevinemedin.
Sevinemedin ama şimdi
çok önemli
ben
iş abi.
Fret'in olmaması. Fret'siz de kazanabileceğini düşünüyorum. Yani önemli bir oyuncu mu? Torreira'nın Galatasaray kadar önemli, ya yani Torreira nasıl Galatasaray için önemliyse Fred aynısı değil. Şu o niye, kadar değil.
Ben işte niye şimdi, sen Fenerbahçe işte, teknik direktörüne maçtan önce tamam, bir oyuncun kırmızı kart görecek hangisi olmasın?
Tamam. Tadiç ve Fred derim ben. Tadiç de takımda lider
bence
ya.
Bence Fred dersin abi.
Fred derim doğru ama Fred'siz de Fenerbahçe kazanabilir. Çünkü bak Galatasaray,
tabii ki kazanabilir.
Galatasaray'ın mesela önde bakıyorsun Icardi, Kerem, İşte Barış Alper, Mertens, Hakim Ziyech. Ama Galatasaray maçı mesela hiç sete çevirmiyor. Hep böyle sürekli atak abi. Sürekli dünkü maçlara bakıyorum. Sürekli rakibi oyuna ortak abi. Sürekli ortak.
Hele dün çok kötü.
Torreira onun için çok önemli. Ama Fenerbahçe'de ön tarafta.
Tabii.
Tadiç, Dzeko, Szymański ya da İrfan, Cengiz olduğu zaman oyunu orada tutabilir. Tabii. Sete çevirebilir, sakinleştirebilir. Orada akıllı hareketlerle, akıllı oyunla Fred'in yokluğunu bir şekilde tolere edebilir. Ama Galatasaray'da o şansı yok abi.
Bir şey söyleyeceğim zaten. Ya Fred olsaydı net bir şekilde bence derbinin favorisi Fenerbahçe'ydi. Ama şimdi kestiremiyorum. Niye kestiremiyorum? Çünkü Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Fred'le beraber istikrarlı bir oyun var.
Onu söyleyeyim.
Üstün bir kesin oyun var.
Fred'siz Fenerbahçe bu sezon kaybetti tüm maçları. Fred'in oynamadığı maçlarda kaybetti.
Puan kaybı yaşadı.
Ludogorets, Nörşland, Adana Demirspor maçı ve Trabzonspor maçları. Hmm. Bir Fatih Karagümrük maçını kazandı 2-1 ile. O bir Fred'in yokluğunda orada da yok.
O da bayağı bir zorlandı.
O da zorlandı. Ama Fred oyun sistemi önemli bir yer tutuyor. Ama burada da şunu belirtelim. Şimdi Crespo'nun biraz daha hani eski günlerine, o İsmail Kartal'ın ikinci dönemdeki eski günlerine döndüğünü gördük.
Tabii Beşiktaş derbisinde çok iyi oynadı.
Özellikle ikinci yarıda gayet iyi oynadı. Evet. Zaten Crespo'yu bu maçta oynatmama nedeni de aslında biraz da derbiyi düşünerek oynamak. Onu da sarı kart cezasındaydı.
Evet.
Yani onu korumak ya adına Crespo'yu da oynatmadı ki derbide oynatacak. Çünkü şimdi Torreira'nın karşısında sert bir orta saha. İkisi. Belki de Kaan Ayhan'ı orada değerlendirir. Belki derbide büyük ihtimalle Torreira Kaan Ayhan. Dolayısıyla oraya yumuşak bir orta saha oymak istemeyecektir. O yüzden İsmail Yüksek Crespo ikilisi. Önlerinde Szymański'yi iyi bekliyorum.
Ya şöyle bir şey var. Yani derbinin bence şöyle favorisi yok. Niye yok? Ya Galatasaray'ın bize derbide ne sunacağını bilmiyoruz. hangi seviyede bir oyun oynayacak? Ya Galatasaray için artık şu klişe bir olay oldu lig maçlarında. Kötü oynasa da kazandı. Kötü oynayarak kazandı. Çok uzun süredir Galatasaray lig maçlarında kötü oynamasına rağmen kazanıyor. Şimdi acaba derbide Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolu mu yansıtabilecek sahaya, yoksa ligdeki performansı mı olacak?
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de doğru oyun oynamadı ki.
Abi iki Bayern maçı
iyi oynadı ama doğru oynamadı. Sürekli atak yaptı. Her maçta atak yapmaya çalıştı.
Abi önde presi çok iyi uyguladı ama.
Ama bir şey 90 dakika yapamazsın ki. Ne oldu? Yenildin abi.
Ha işte, ama Kadıköy'de bunu sergileyebilecek mi? O oyunu oynarsa bence, yani Old Trafford'daki ve iki Bayern maçındaki oyunu oynarsa Galatasaray, o zaman kazanabilir yine Kadıköy'de.
Tribündeki yerimi alacağım kardeşim. Maçta şeydeyim, basın tribündeyim. Maçı izleyeceğim Allah izin verirse. Evet. Mükemmel maç olacak, öyle söyleyeyim.
Ya mükemmel
son yıllardaki en iyi derbi olacak.
Benim tek dileğim, eskiden şey diyorduk. İnşallah hakem konuşmayız, iyi oynayan kazanır.
Yine konuşulacak hakem de.
Ben artık bir şey söyleyeceğim. Artık bunu da geçtik ne yazık ki. Ben artık ne olur derbi olaysız ve karakolda gitmeden bitsin diye dua ediyorum.
Fred stupid demiş. Stupid kart yani, stupid.
Aptalca bir kart.
Aptalca kart, stupid. Aslında burada hani saçma. İngilizce'den Türkçe'ye çevirsen saçma olarak değerlendirebilir. O yüzden hani nasıl bakacaklar bilmiyorum. Ama en azından yine de yani hakemin raporu bana hakaret ettiği şeklinde olacağı için 3 ile 7 maç arasında kartın iptal olacağını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum, onu söyleyeyim yani.
Yani orada dediğim gibi ya, şimdi oyuncunun dediği,
benim gözüme bakarak tam stupid dedi demiş hakem.
Hakem mi demiş ona? Evet, stupid.
Yok.
Oyuncu benim gözüme bakarak stupid dedi.
Hakem mi diyor bunu?
Evet, hakem söylüyor.
Ama gözüne bakarak söyleyemez ki, arkası dönüktü giderken.
Giderken öyle demiş. Yani bir daha, orada bir şey var. Stupid dedi yani, stupid demiş herhalde. Orada da hani onu şey yaparsan saçma, hani saçma kart, aptalca kart yani, onu çeviriyorum.
Abi sen, aptalca karta kırmızı kart verilmez abi.
Bence de.
Aptalca karta ya, kırmızı kart şey verilmez abi.
Ben sana yayına döndüm, başlarken şöyle dedim.
Hayır, ben de sana dedim ki mesela.
O İngilizce küfürü burada şimdi yayında söylememeliyiz değil mi o ifade? F.C.K.U.
Evet.
Ya şimdi bunu Avrupa'da, Türkiye'de de defalarca örneğini gördük.
Tabii.
Kırmızı kart çıkmadı, çok pozisyon oldu. Çıkmaz. Bilmiyorum yani, orada hakemin bir anda sarıdan arkasını dönüp kırmızıya çevirmesi için daha ağır bir şey demiş tabii, olması
bence,
lazım.
Bence de yanlışı. Orada eğer
biraz hakem raporunu bekleyeceğiz. Zaten bugün PFDK sekleri olacak. PFDK seklerinde
hayır, bunu mesela hakemin bunu dediğini kim diyor?
Abi öyle yani, benim aldığım bilgiler öyle. Rapora o şekilde.
Ya, kulüp söylüyordur şu
kulüp an. Söylüyor. Hakem raporuna bakmak lazım. Şimdi
beklemek lazım.
Şimdi aptalca kart. Ben sana desem ki Ali, ya çok aptalca yorum yaptın desem, sen dersin ki abi nasıl konuşuyorsun benimle falan dersin. Ama 5 dakika özür dilerim, kapanır abi. Yani bir daha ben bu programa gelmem falan.
Sandalyeyi atmazsın.
Atmazsın diyorum tabii yani. Ya şey, kırmızı kartı bir durum değil abi.
Bak, stupid referee de demiş abi. Orada şimdi aptal stupid kelimesini kullandıktan sonra şeyini de, yani orada tam şey değil. Orada
aptal hakem diyorsa yüzüne karşı,
evet,
atılabilir. Ama dediğim gibi abi, hakemler biraz oyuncuların psikolojisini bilmesi lazım. 90 artılar. Adamın canı çıkmış orada. Orada bir de orta saha bir takımdaki en zor mevkidir. Tabii. Oyunu iki yönünü oynar ve canı çıkar orta sahaların. Oraya koş, buraya koş, oraya bas. Bir de Mert Hakan gibi holigan var takımda. Bir de seni ciddi anlamda belli bir seviyeye getirmiş abi. Hakem de biraz şey yapacak ya. Yani
tolere edecek.
Yani yüzüne karşı gelip böyle ana başı küfür etmiyorsa, senin otoriteni sağlamıyorsa, biraz bir iki metre ileride küfür ederse, duymayacaksın abi. Duymayacaksın ya. Kafayı çevireceksin yani.
Peki konu değiştireyim mi? Ya ben çok üzülüyorum. Radyo Gol yorumcusu Fırat Aydınus da bunu söylemiş. Ya şu anda hakemlerin can atması gerekirken derbiyi yönetmek için hakemler bu maça atanmak istemiyor.
Evet.
Derbiyi hangi hakem atanır abi, sizce?
Ben söyleyeyim. Bence yabancı getirsinler. Bu psikolojiyle hiçbir hakem bu derbiyi yönetemez, söyleyeyim.
Evet abi.
Bence yani de. O atmosfer. Bak şu anda iki takıma inanılmaz bir gergin bir atmosfer var. Ve
çok
yazık atmosfer,
ya.
Şu atmosferde bir de Saracoğlu'nda şimdi biletler de bugün satışa sunuldu. Yani bugün satışa çıktı biletler ki kongreler için, yani yüksek divanlar için biletler tükendi.
Tabii canım, normal.
Yani herhangi bir yönetici aradı ama direkt telefon açmaları şu şekilde oluyor. Bende bilet yok diye açıyorlar. Tabii canım. Yani şu anda herkes bilet bulmaya çalışıyor. Kongre üyeleri bilet bulamıyor.
Her iki tarafta.
Kongre üyeleri.
Dün bana da çok mesaj geldi. Direkt derbiyle alakalıysa kusura bakma.
Kongre üyeleri bilet bulamıyor. Yani düşün, kongre üyeleri isyan noktasında. Hani biz kongreyiz, kongre üyesiyiz, bilet bulamıyoruz diye. Yani bu anlamda şunu söyleyeyim, çok coşkulu bir atmosfer olacak. Zaten gergin bir durum söz konusu.
Galatasaray taraftarı da orada olacak.
Yani hiçbir şu şeyde hiç hakemin hani burada görev almama şeyini hani haklı görüyorum.
Bence
çünkü
tek başına şey yapsın.
Hangi tarafa da yani bir şey olsa, iyi maç yönetse dahi konuşulacak, onu söyleyeyim yani.
Çok zor iş.
Çok zor.
Bence de yani tek maçlık bir yabancı hakem, ama artık geç kaldık ya, bugün tabii, perşembe tabii. Pazar.
3-4 tane hakemin ismi geçiyor.
Çok zor iş.
Çıkmış yazmışlar arada.
Atilla Karaoğlan diye konuşuyorlar. Atilla Muhtemelen Karaoğlan. De o atanacaktır
büyük
zaten ama.
Ona atanacak.
Allah kolaylık versin.
Vallahi
hakem yönetmek istemiyor. Taraftar artık kulüp başkanına bir hakem hatası olması halinde büyük bir tepki göstermesini bekliyor. Mesela ben sosyal medyada çok gördüm.
Bak mesela Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili. İşte taraftar çok tepki gösteriyor ama hani niye açıklama yapmadı ya? Dün maçtan sonra açıklama yapmadı. Birçok kulüp dünkü olay eğer başka bir kulübün başına gelse açıklama hemen yapabilirdi. Fenerbahçe yönetimi ilk önce Mert Hakan yanında, sonra Fred'le konuşup onlarla bir ilk önce konuşacak tabii, neler neden böyle kart gördün. Daha sonra PFDK sevklerini bekliyor. Hakem raporunu bekliyor ve hakem raporunu bekledikten sonra gerek itirazları yapacak. Belki de daha sonra açıklama yapacak. Hani bugün belki açıklama yapabilir. Bilemiyorum ama dediğim gibi orada olayın sıcağı sıcağına bir açıklama yapmadık dün.
Abi benim tek derbiden dileğim yani umarım şu son iki haftada yaşadıklarımızdan daha vahim bir olayla karşı karşıya kalmayız. Yani maç, derbi umarım sahada tamamlanır, noktalanır ve olaysız kapanır. Artık bunu diler hale geldik. Çünkü artık Türk futbolunda ben psikolojik olarak çok sağlıklı olduğumuzu düşünmüyorum. Renk gözetmeksizin bunu söylüyorum. Çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum.
Ama nasıl bir sağlıklı ortam olsun ki? Düşün yani. Bir dediğim gibi hakem...
Onu söylüyorum.
Abi şöyle söyleyeyim. Hakem, darp edilen bir hakem var Ali Unutmeler. Şimdi darp ediliyor. Sonra bir hafta sonra çıkıp açıklama yapıyor ve bu şey bulunuyorsun yani. Yalan beyanda bulunuyorsun. Şimdi bu sefer de insanların sana karşı güvenini kaybediyor. Şimdi düşün. Diyelim ki Zorba Küçü diyor ki bana küfretti. Adam diyor ki ya örnek Halil Umut Meral vardı. Yani olan bir olayı diyor yanlış bir beyanda bulmuş. Ben diyor bu hakeme nasıl güvenirim? Aslında yaptığın hareket tüm hakemlerin güvenliğini, tüm hakemlere karşı güvenini sarsıyor. Zaten insanlar güven duymuyor. Zaten inanmıyor. Bu hareketler daha fazla güvenliği sarsıyor.
Evet, enteresan durumlar.
Çok net.
Ama güzel bir coşkulu bir atmosfer olacak. Şimdi uzun yıllar sonra Galatasaray taraftarı da gelecek. Yani derbide her zaman biliyorsun misafir tribünlerin olması gerekirdi yani orada.
Orada ya işte inşallah olaysız olur ya. Yani.
Olaysız olur diye düşünüyorum. Beşiktaş maçında herhangi bir olay yaşanmadı. Yani Fenerbahçe taraftarı çok rahat bir şekilde geldi, girdi. Herhangi bir olay yaşanmadı. Galatasaray maçında da umarım yaşanmaz diye düşünüyorum.
Bir de bu olay yapmasınlar da herkes gitsin deplasmanda maçını izlesin abi. Evet. Yani anlama. Biraz İnsanlığım sağduyulu olsun. Bir de abi biraz eğlence, spor olarak bakalım. Gözünüzü seveyim tabii bu ya. İşe. Yani tamamıyla hayatta en önemli şeymiş gibi, hayatta odak noktasıymış gibi, onsuz olmuyormuş gibi. Yani tamam önemli olsun ama öncelikleriniz, aileniz, yaşantınız vesaire olsun. Spora da ikinci, üçüncü, dördüncü unsur olarak bakalım. Eğlence olarak bakalım. Spor olarak, keyif olarak bakalım arkadaşlar. Yani kaybedebilirsin, yarın kazanırsın, bugün şampiyon olsun, yarın tabii olamazsın ya. Yani
abi bizim
lütfen,
futbol sevgimiz sadece kazanmak üzere
abi
zaten.
Oyuncular da bak bu yanlış baskılardan burada, streslerden dolayı çabuk sakatlanıyorlar, motive olamıyorlar, hata yapıyorlar, panik yapıyorlar, telaş yapıyorlar. Yani biraz daha olaya spor olarak, eğlence olarak bakalım ne olursunuz. Yani tamam pazar Fenerbahçe kazanır, Galatasaray kazanır, önemli değil, seneye sen kazanırsın, ertesi sene diğeri kazanır. Biraz daha böyle eğlence olarak bakalım, istikrar olarak bakalım, biraz zamana yayalım, doğru takımlar kuralım, Avrupa'da başarılı olalım. Çabuk teknik direktörleri, oyuncuları harcamayalım vesaire vesaire.
Üç büyükler devam ediyor.
Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Radyo Gol'de ve ortak yayında YouTube'da yeniden beraberiz. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber. Arkadaşlar, dilerseniz önümüzde bir derbi var. Fenerbahçe Galatasaray, ki şampiyonluğun bütün olayını, geleceğini bu iki derbi belirleyecek. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe başlar. Çünkü iki takım da öyle ya da böyle kötü oynarken, iyi oynarken diğer maçlarını kazanıyor. Ve enteresan bir istatistiğe sahip oldular ve 3. ve 4. sıradaki takımlarla da puan farkını çok açacaklar gibi gözüküyor. Hatta ve hatta 80, 85, 90 puanlara kadar bu olaylar gidebilir. Yüzlü goller geçilebilir. Neler söyleyeceksiniz? Kaleleri kıyaslayalım. Galatasaray'da kalede kim oluyor?
Önce şöyle başlayalım istersen. Bir kere 11'leri, yani teknik adamların kafasındaki muhtemel 11'i taktiksel çalışmaya çıkmadan evvel, özellikle Fenerbahçe Kayserispor karşısında tabii ki İsmail Kartal derbiyi düşünerek bir 11 sürdü. Okan Buruk'ta Karagümrük maçında iki yıldızını dinlendirip riske atmadan derbiyi düşündüğü için bir 11 sahaya sürdü. Okan Buruk'un kafasındaki Galatasaray 11'ini Kadıköy'de sahaya süreceği, bununla bu bilgiyi vererek başlayalım. Şu anda Galatasaray'ın muhtemel 11'i: kalede Muslera, defans dörtlüsü Sasha Boy, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, orta sahada Torreira, Kaan Ayhan, kanatlarda Ziyech, Zaha, 10 numarada Kerem, en ileride Icardi 11'i var. Ama bence Mertens'in oyun zekasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ama tabii burada nasıl bir değişiklik yapabilir ki Mertens'i oynatmak için? O da çok büyük bir soru işareti. Çünkü Zaha'yı Fenerbahçe derbisinde oynatabilmek için bu maçta ilk 11'de sahaya sürmedi Okan Buruk. Galatasaray'ın muhtemel 11'i bu şekilde. İstersen Fenerbahçe 11'ini de alalım.
Evet, Fenerbahçe 11'ini de alalım.
Kalede Livakovic, sağ bekte Osay Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoperde Juku, Serdar, Aziz. Orada belki Samet'i de değerlendirebilir. Orta sahada İsmail Yüksek, Crespo, Şimanski. Orta sahada İrfan Can Kahveci, solunda Tadic. İleride ise Jeko, muhtemel 11'ini bekliyoruz biz de.
Bir şey soracağım. Şimdi Mertens'i oyun zekası olarak oyunu tutsun diye, tecrübesiyle oynatsın diyorsun. Zaha'yı da dinlendir diyorsun. Şimdi Zaha'yı sağda mı oynayacak, solda mı?
Solda.
Kerem'i kesemez ki.
Evet.
Kerem'i kesemez. Ben sana hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Icardi'yi keserim, Kerem'i kesmem abi. Icardi sağda hiçbir şey yapmıyor. Ben dün maçı izledim. Abi Icardi, kusura bakmasın ya, hızlı yürümüyor ya. Evet. Rakibi meşgul etme. Arkaya koşu. Çalım atma. İşte peki, zorlama. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yapmıyor bak Icardi. Yani bazen geliyor atıyor. Artık onu da yapamıyor son maçlarda falan. Yani ben hep onu söylerim abi. Şimdi Gedson Fernandez için de onu söylüyorum. 3 tane dribling yapıyor, 5 tane top kazanıyor. Başkanını kandırırsın, beni kandıramazsın abi. Icardi de şimdi arada geldi, gol attı, son vuruşun tamam mükemmel ama kandırırsın, beni kandıramazsın. 10 kişi oynatıyorsun Galatasaray'ı, kusura bakma yani. Orada bir de Okan Buruk da, tamam bu adamın sözleşmesi mi var abi 90 dakika oynar diye? Kötüyse Bakan Bu'ya ayıp değil mi abi? Yazık değil mi bu adama yani? Bu adama ne zaman şans verdin de kötü oynadı Bakan Bu? Adamı ne zaman oynattıysan adam iş yaptı, gol attı.
Tabii canım, dün
yani,
de atıyordu.
Tam arada oynat abi bu adamı. Yani onun için Icardi falan biraz silkelenmesi lazım. Bu takımda Torreira, Kerem her türlü oynar. Boye her türlü oynar. Icardi'nin yeri garanti değil. Son maçlarda bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlarda Bakan Bu ile başlasaydı şu anda Galatasaray bir üst turdaydı. O kadar da iddialı konuşuyorum abi. Evet. Kalede Muslera diyorsun. Fenerbahçe'de kalede Livakovic. Muslera mı Livakovic mi?
Net. Bence hiç tartışmaya gerek yok. Muslera. Yani Muslera'nın kazandırdığı maç sayabilirsin. Hatta dün Kayserispor Fenerbahçe maçını izlerken onu tartıştık. Livakovic'in şu anda Fenerbahçe'ye kazandırdığı maç yok. Yani sırf kalecilik performansıyla Fenerbahçe'nin kazandığı maç yok.
Muslera diyorsun.
Net.
Bir de Muslera 2011'den 2023'e bugüne dek 12 yılda, 13. yıla doğru ilerliyoruz. Belki 30 tane Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçına çıktı. Bu maçların atmosferini, ambiyansını falan çok iyi biliyor. Bir de Fenerbahçe taraftarı tarafından da sempati duyulan bir isim. Yani tamam sevmiyorlar ama
nefret de etmiyorlar.
Tabii. Onun için Muslera bu maçların ambiyansını, baskısını, stresini çok iyi biliyor. Volkan ne kadar biliyorsa, ki Volkan tabii Galatasaray taraftarının bam teliyle oynardı. Ciddi anlamda etkilenirdi. Ama Muslera tabii öyle bir şey yapmıyor, ama Muslera bu maçların atmosferini çok iyi bilen birisi. Osayi Boe sağ bekler.
Ben burada da net bir şekilde Sasha Boy'un üstün olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda atletik olarak Süper Lig değil Premier Lig kalitesinde olan bir oyuncu ve Manchester United ve Arsenal gibi iki büyük İngiliz devinin kadrosunda görmek istediği futbolcudan bahsediyoruz.
Çok ama uç bir şey söyleyeyim mi sana? Boy'un hakikaten müthiş oyuncu. İkili mücadeleler, ayakta kalma, fiziksel kapasite, özellikle defansif anlamda mükemmel abi. Arkasını hiç adam kaçırmıyor. Ama hücumsal olarak çok kötü ya. O final pasları, final vuruşları, final tercihleri şu haliyle Manchester United Arsenal için giderse oynayamaz. Orta sıralar takımlarında Premier Lig'de büyük işler yapar. Yani baktığın zaman
ama bu sene de iki golü var yani.
Var ama.
Biri Şampiyonlar
tamam,
Ligi.
Tamam var ama.
Biri Süper Lig.
Var ama yani final anlamında iyi değil bence. Mesela Eboe vardı Galatasaray'da. Büyük sağ bekti.
Arsenal'den aldı.
Büyük sağ bekti.
Net.
Defansif ofansif, ki Galatasaray'da belki fiziksel olarak düşmüş de defansif olarak çok iyi gözükmese dahi Arsenal'de hem defansif hem ofansif mükemmel işler yaptı. Ben Boye'nin ofansif olarak kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Boye mi Osayi mi?
Dengede.
Dengede mi diyorsun?
Dengede diyorum ben.
Tamam. Sol, bir şey söyleyeyim mi? Sol bekte Barış Alper oynarsa
solda Ferdi.
Dünkü maçta baktım, elek ederler bak o tarafta.
İşte Galatasaray'ın zayıf tarafı o.
Evet. Yani oraya,
ama sezon başından beri oydu.
Bak şimdi Osayi ile İrfan Can ya da Osayi ile Cengiz Ünder, Barış Alper'i var ya, ciddi anlamda saf dışı bırakırlarsa emin misin %100 mü Barış Alper oynuyor orada?
Mecbur.
Galatasaray Barış Alper'i
ya Kazım Can oynayacak ya Barış Alper, ama bak, şu anda ağırlık Barış Barış'tan yana.
Barış Alper'den.
Angelinho'yu unut bir kere. Kafandan çıkar. Çünkü kontratındaki zorunlu opsiyon maddesi doldu. Bir maç daha, bir dakika dahi görev alsa 6 milyon euro ödemek zorundasın.
Bak, Crespo ve Fred ikisi. Ya Crespo ya Fred oynuyor ya. Fred 10 üzerinden 9 Türkiye Ligi için.
Evet.
Crespo'da 10 üzerinden 6.5. Aralarında 2.5-3 puan oynar.
Evet.
Sol bekte misal Angelino ya da başka oyuncu.
Kazımcan diyeceksin.
Ya da Kazımcan.
Barış ya da Kazımcan diyeceksin.
Ya Kazımcan da kötü de. Mesela Barış Alper sol bek için 10 üzerinden 2 abi. Derbiler için özellikle. Yani Anadolu maçlarında hücuma çıkar, iyi işler yapabilir. Dün elinden geleni yaptı ama penaltı yaptı, vermedi hakem.
Ya da orada artık bilmiyorum yani, Okan Hoca derbide sürpriz taktiksel hamleleri seviyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim
mi? Ama o zaman da üçlü çıkman lazım.
Bence şöyle yapacak.
Abdülkerim'i sola atıp belki
evet,
Nelson.
Evet, bence Abdülkerim sol bek oynayacak. Bence öyle yapacak. Abdülkerim'den rica edecek. Diyecek ki sen bu
rica
maçta
et.
Rica
et,
çünkü oynamak istemediğini biliyorum çünkü sol bek. Bu maçlık oyna diyecek. Sol bekte Abdülkerim oynayacak.
Ama o da bütün
Nelson, Davin abi. Tamam ama Barış Alper abi hiç bilmiyor orada oynamayı. Çünkü
karşısında Ferdi
abi
vardı.
Bir anlık hata, bak çok uyanık olmak zorunda defans oyuncusu. Sürekli çizgiye bakmak zorunda, ofsaytı kovalamak tabii zorunda. Şimdi Osayi ile İrfan Can ya da Cengiz Ünder Barış Alper'e, bir de Zaha dönmüyor abi. Zaha geri gelmiyor evet, yani.
Büyük sıkıntı orada oynamak,
bak,
çok büyük.
Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben problem. Bütün hafta orayı çalışırım abi. Teknik direktör olsam arkadaşlar.
Tabii.
Ki Abdülkerim bile defansif yönü iyi ama %100 hani gönül rızasıyla böyle oynamak isteyecek bir haleti rüyada olmayacak. Abdülkerim bile sıkıntı. Ha? Abdülkerim'e Barış Alper, ben Abdülkerim'e oynatırım da. Orada her türlü İsmail Kartal'ın yerinde olsam ben o bölgeye şey yaparım abi. Barış Alper, Ferdi. Sol bek için.
Yani Ferdi, ben de şöyle söyleyeyim.
Atan. Ferdi.
Ferdi.
Sol bek için.
Tabii ki.
Ya
tabii.
Ferdi şöyle söyleyeyim.
Onu da hiç konuşmayalım.
Konuşmaya gerek yok.
Türkiye'nin değil. Bence şu anda da Avrupa'nın en önemli sol beklerinden birisi haline geldi.
Mükemmel oynuyor. Bak ben izliyorum. Abi alıyor, çıkıyor, alıyor, gidiyor. Bak Ferdi, hani Fred diyorlar ya. Ferdi daha önemli, biliyor musun?
Ferdi önemli.
Ferdi çok önemli.
3-4 tane Fenerbahçe'de oyuncu var. Özellikle yani onlar pamuklara sarması lazım.
Ferdi topu alıp birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden ikinci, üçüncü bölgeye taşımada, takımı rahatlatmada, dribling kapasitesi, ileriye gitme, Tadiç'i rahatlatma, ceza sahasına koşu. Büyük oynuyor abi çocuk.
Bir de savunma.
Büyük oynuyor.
Hem hücumda hem de savunmada da var Ferdi. Yani savunmada da oldukça etkili. Gerçekten savunma anlamında da takıma önemli katkı sağlıyor.
Son maçta sadece 80 artılarda Fenerbahçe top tutamazken, oyunu sete çeviremezken.
Ama orada da.
Orada bir iki defa gelişi güzel vurdu. Sadece Rijan Ferdi'den, ben Ferdi'yi çok beğenen, ona inanan, güvenen ve Avrupa şampiyonasında ondan çok şeyler bekleyen bir spor adamıyım. Futbol severim. Rijam o gelişi güzel vuruşta da yapmasın. Onları yaparsa o büyük takımlarda oynama, yani mesela ben ondan son, gelecek 2-3 sene içerisinde bir City, bir United, bir Chelsea, bir Arsenal, bir Liverpool bekliyorum. Yani ne olursun Ferdi, hep ayağa oyna. Hiç vurma. Tamam, yoruluyor olabilirsin. Pas almak için yanına yardımlaşmaya oyuncu gelmeyebilir takım arkadaşın, ama ne olur orada gelişi güzel vurma. Hep böyle ayağa oyna. Hep ayağa oynamak iste. Şimdi Barış Alper'le Ferdi'yi de değerlendirdik. Davinson, Abdülkerim, defansta Ciku Serdar.
Galatasaray defans.
Sence?
Abdülkerim Türkiye'nin en iyi yerli stoperi.
Abdülkerim dün baktım abi, alıyor çıkıyor gidiyor.
Hiç konuşmayalım bence bunu da. Bir de Davinson diyorsun.
Ciku'yu yani orada biraz ön plana çıkartabiliriz. Fenerbahçe'nin oyun sisteminde çok önemli yere sahip. Hani orada Ciku'yu
çok hızlı.
Ciku geriden oyun kurmasında Fenerbahçe'yi çok rahatlatan bir isim. Ama hani Serdar ya da Samet de oynarsa onun yanında, ya Serdar ya Samet tabii oynayacak. Orada tabii
zaafları olan
bir bölge. Ama Ciku özelinde bakarsan hani dengede derim Ciku için, diğer iki oyuncu için.
Yemen iddiaya gidelim mi? Davinson, Nelson, Abdülkerim yapacak.
Aa, olabilir ama bu ihtimali yemeğine ben söyledim. Sen benle yemeğini iddiasını söylüyorsun.
Ben öyle diyorum. Sen Barış Alper bence %100 oynamışık.
Doğrusu.
Bence oynatmayacak Barış Alper'i.
Yani tamam. Ben sana yemek ısmarlayayım. Dilerim o kadroyla çıkar. Aynı fikirdeyiz yani. Dilerim o kadroyla çıkar.
İsmail Crespo, Şimanski.
Ama şöyle de bir durum var.
Torreira, Kaan, Mertens ya da Kerem. Torreira, Kaan, Kerem ya da Mertens, ki bence orada Kerem oynar. Ki ya da bence Kerem'i solda oynatır. Orta saha İsmail Crespo, Şimanski. Ne diyorsunuz? Orta sahalar.
Orta sahada Torreira çok önemli. Yani ben yani şöyle söyleyeyim. Fred oynamış olsaydı, çünkü Fred oynadığı zaman yanındaki oyuncunun da performansını bir tık yukarı çıkartıyor Fred. Fred Crespo'yla da oynasa Crespo'nun
oyun kalitesini artırıyor bütün takımın.
İsmail'le de oynadığı zaman İsmail'in de performansı bir kademe artıyor. Yani o kalite anlamında. O yüzden Fred'in olmayışı orta sahada çok büyük eksiklik Fenerbahçe adına. Aslında teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi planı 90+8'de orada gösterilen kırmızı kartla çöktü. Tamamen Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın tüm planlarını bozan bir durumdu. Tabii şimdi orada İsmail Crespo'yu bekliyoruz. Yani merkezde. Daha önce de birlikte bazı maçlarda oynadı ama tabii Fred'in olmadığı maçlarda dedim ki oyun kurulumu anlamında çok eksik oluyor Fenerbahçe. Yani orada tabii biraz daha Torreira önlerinde, kim oynayacak artık yanında kim oynayacak bilmiyorum ama kim oynuyor Torreira?
Kaan. Torreira, yani. Kaan orta sahayı tutayım tabii, istiyor defans falan da.
Daha sert yani Bayern Münih maçlarında falan da ondan ikisi oynamıştı. Dolayısıyla baktığınızda biraz daha Galatasaray orta sahası daha güçlü gibi duruyor şu anda gözüken.
Mesela Şimanski Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında ciddi anlamda kayboldu. 10 kişi oynattı. Şimdi attığı gole bakmayın. O artık Beşiktaş oyundan düştü. Beşiktaş zaten çok kötüydü. Orada gelişine bir top önünde de bir sekti zaten orada ayak içi vururken. Böyle bir daha doğru vuruş oldu. Zaten oraya vurmak istedi ama öylesine kadife gibi vurmak istemedi. Ayak içi iyi olmasına rağmen söylüyorum. Ona yine gol olabilirdi belki ama top bir de sekiş öyle muhteşem gitti ki Mert hiçbir şey yapamadı. Gol dışında hem Trabzonspor hem de Beşiktaş maçlarında çok kayboldu. Şimanski'de neler bekliyorsun Şimanski'den?
Ya bu maç üzerinde aslında oyundan şurada teknik direktörün İsmail Kartal'ın oyun planında önemli bir yer tutacak Şimanski. Çünkü 10 numara pozisyonda oynuyor. Ama tipik bir 10 numara gibi değil. Zaman zaman savunmaya çok fazla katkıda bulunan bir isimden bahsediyoruz. Yani çok fazla koşuyor, müdahale ediyor. İşte bir bakıyorsunuz Şimanski orta sahaya geliyor ve o orta sahayı kalabalık hale getirip orta saha merkezinde yani orta saha üstünlüğünü ele geçirmesine Fenerbahçe önemli katkı sağlıyor. Dolayısıyla ben hani Şimanski etkisiz gibi gözüküyor ama yani o maçlarda dikkat ederseniz savunma anlamında takıma çok katkı sağlıyor Şimanski. Yani tipik bir 10 numara değil. Sadece ceza sahası çevresinde topla buluşuyor. Ondan sonra gol yapıyor pozisyonu değil. Orta savunmaya da gidip yardımcı olan zaman zaman orta sahadaki işte rakip ataklarını kesen bir oyuncu. İleride basıyor, rakip takıma basıyor. Aynı zamanda rakip savunma oyuncularında rahat top kullanması engelleyen bir isim. Ama Şimanski'nin ben bu maçta, derbi maçta daha farklı bir performans bekliyorum.
Mertens
bir gol atar diye düşünüyorum. Bir golü mutlaka var Şimanski, onu söyleyeyim.
Mertens Şimanski.
Yok, Kerem Şimanski diyeceğiz. Derbiye yönelik.
Kerem Şimanski.
10 numara pozisyonu olarak Şimanski şu an.
Şimanski çünkü Kerem yani gerçek mevki kanat. Dediğim gibi evet. Şimdi mecburen orada Zaha'yı oynatmak için Kerem'i 10 numara mevkilenecektir ama Kerem'in performansı biraz düşüyor. Şimdi Kerem'in istatistiklerine baksınlar. Kanatlarda forma giyerken ne kadar gole katkı sağlamış, gol katkısı ve asist katkısı
ya
sağlamış.
Ya bu arada
10 numarada oynarken ne kadar gol asist katkısı sağlamış.
Şimdi söyleyeceğim. Tete kulübede olacak mı?
Evet.
Ya ben çünkü olsam Tete ile Zaha'yı 55'te ya da 60'ta Kerem'le Hakim Ziyeş'in yerini alırım. Ama solda Kerem, sağda Hakim Ziyeş, forvet arkası Mertens'le başlarım abi. Ben olsam öyle yaparım.
Bu sezon ben de Mertens'le başlamadan yanayım da bu sezon bu kadar çok eleştirilen, kendi mevkisi dışında bir yerde oynamaya çalışan Kerem 16 gole katkı sağlamış abi.
İnanılır gibi değil mi?
Gerçekten.
Ve hala eleştiriliyor. Ben sana
biz mi bilmiyoruz?
Daha ilk yarı bitmedi.
Bilmiyorum.
İlk yarı bitmedi.
Ligde de 11 gollük katkı.
İlk yarı bitmedi.
5 gol 6 asist.
İlk yarı bitmedi.
Aynen öyle.
Geçen sene
o maç mesela
10 gol 3 asist miydi geçen sene?
Hayır, 23 gole katkısı var.
23 gol geçen sene.
Şu anda 16 gole katkısı var. Yani en değerli futbolcu ya.
Evet.
Yerli olarak yani.
Yerli olarak baktığımız
zaman. Galatasaray'ın en değerli oyuncusu.
Ya şöyle söyleyeyim, kanatlarda oyna, şimdi adam kanatlarda daha etkili ama işte mecburen oraya diğer oyuncuya yer açmak için.
Ya ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın orta saha ve savunma hattını Fenerbahçe'ye göre daha güçlü buluyorum. Ama ön bölgede takım oyunu olarak Fenerbahçe'nin ön bölgesinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da bireysel olarak maç kazandıracak yeteneğe ve performansa sahip çok oyuncu var. Ama takım oyununu son dönemde Galatasaray'ın ön bölgesi çok iyi oynayamıyor.
Bir de Ferdi için de çok kriter maçı olacak bu. Karşısında bir dünya yıldızı Hakim Ziyeş oynayacak. Fiziksel olarak yüz yüz olmasa da topu aldığı zaman tabii çizgiye de içeri de kat edebilen, vücut çalımını çok çabuk şekilde yapabilen,
ne yapacağı belli olmayan
bir oyuncu var. Tabii. Çünkü hani Fenerbahçe'de geçen sene kim vardı? Macar oyuncu stoper. Salah yani öve bitiremiyorlardı. Gezal şey yaptı, elek etti onu, hatırlıyor musun böyle? İçinden geçmişti. Şimdi bazı maçlar kriter maçlarıdır.
Tabii doğru.
Şimdi bu maç Ferdi için kriter maçı. Referans maçı. Şimdi göreceğiz. Hakim Ziyech karşısında gerçekten onun karşısında da böyle müthiş oynuyorsa tamam diyeceğiz ki kardeşim Ferdi tam anlamıyla oldu. Yani City'ye Arsenal'e koy banko ki milli maçlarda çok iyi oynuyor Ferdi. Allah onu nazarlardan saklasın. Şampiyonada çok ihtiyacımız var ona.
Kesinlikle.
Bu maçta onun için referans maçı, kriter maçı. Bakalım ne olacak. İrfan Can mı? Hakim Ziyech mi? Şimdi iki takımın da sağ önünde oynayan oyuncular ki burada Cengiz'i oynatabilir tabi, bilemiyoruz.
Orada Cengiz'i de oynatabilir dediğin gibi, yani Cengiz'i de oynatabilir, İrfan'ı 8'e de koyabilir yani orada.
Doğru.
Yani İspay Crespo yanına Crespo, İrfan, Can Kahveci, Şimanski de yapabilir ama
çok yumuşak, yumuşak olur. Yumuşak olur.
Ama evet, bunun maçın ilerleyen dakikalarında maçın gidişatına göre bunu mutlaka yapar. Çünkü Cengiz'i mutlaka sahaya atacak Teodoro İsmail Kartal ilerleyen dakikalarda.
Ne diyorsunuz?
Abi istikrar açısından tabii ki lig performansını baz alırsak İrfan Can, ama Ziyech şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu, bilemeyiz yani. Maçın tabii oyuncusu, derbiye damga vuran oyuncu olabilir.
Bir de sahada yokken gol atabiliyor, basit yapabiliyor.
Tabii.
Hiçbir şey yapmıyorken bir anda bir bakıyorsun, enteresan bir vuruş. Mesela dün bir
inanılmaz bir aynen nasıl vurdu yine?
Frikik attı. İşte geldi Ümit
Karaman. Ve geldi derbilerin adamı. Fenerbahçe maçlarını severdi yani.
Müştü Reşber'in en sevdiği adam. Daha doğrusu Ümit Karaman'ın en çok sevdiği adam Müştü Reşber.
Derbilerin golcüsü geldi. Evet.
Şey söyleyeceğim size, evet, teşekkür ederim. Yol boyunca Florida buraya kadar sizi dinledim.
Oo.
Teşekkür ederim. Çok güzel sohbet ettiniz.
Teşekkür ederiz.
Siz şunu düşündün mü? Saşa Boyası olarak Barış'ı sahaya koymayı.
Enteresan.
Düşünmedim. Peki bunu neden Okan Buruk, Okan Buruk onu düşündü mü?
Ama bir şey söyleyeyim. Tam Tadic çok sprinter bir oyuncu değil. Koy Barış oraya. Al Saşa Boyası olur. Bitir işi.
Çok mantıklı.
Yapar mı sence? Bence yapmaz ya bunu.
Ama orada biraz şey yapıyor. Senin mesela
kadroyu konuşuyordun. Tam. Ben bu arada senin Galatasaray'ı çok hafife alıyorsun Atakan.
Yok, hafife almıyorum ben ya.
Yani Galatasaray bana göre ağır favori.
Öyle mi diyorsun?
Moralim yerine geldi.
Ağır favori diyorsun. Tabii Fenerbahçe'nin artısı şey, Galatasaray'ın artısı şu, geçen sene şampiyonu daha baskı az.
Çok fazla büyük maç oynadı.
Doğru, haklısın. Evet, o konuda haklısın. Şimdi yani iki Bayern Münih, iki Manchester United maçı, iki Kopenhag maçı çok büyük maç oynadı.
Oynadı ve alışık bu takım.
Alışık, doğru.
Ön hattın biraz formsuz, bayağı formsuz. Evet,
formsuz.
Ama maçlarda biliyorsun, maçlarda bir anda öyle yıldızlar ön plana çıkabiliyor. Yani ben, hani herkes Fenerbahçe ağır basıyor gibi gözüküyor ama ben hiç öyle düşünmüyorum.
Peki
yani
Atakan'ın dediği gibi başlar mı abi? Yani Nelson, Nelson, Davinson,
solda Abdülkerim, başlamaz mı diyorsun?
Ben başlayacağını düşünmüyorum. Hmm. Bence Abdülkerim ortadan almaz.
Almaz mı?
Yok abi, solda iş yapmıyor ya. Yani.
Hayır, Abdülkerim'e sorsa zaten oynamak istemez de.
Yani bir de karşısında sprinter oyuncu var, gerek yok. Ha, İrfan Can oynarsa Abdülkerim oynayabilir. Ama Cengiz oynasa sıkıntı.
Sıkıntı değil mi?
İrfan Can sprinter değil, onu tutabilirsin. Ama sprinter oyuncuyla oynadığın zaman, işte bak şimdi taktikler savaşı başladı biliyorsun.
Doğru, evet. Ya.
Çok ilginç.
Taktikler savaşı.
Zaha mı oynayacak, Kerem mi oynayacak? Sen dedin Kerem, ben de olsam çizgiden almam Kerem'i.
Ben %100.
Zaten Kerem'i çizgiden alırsa Fenerbahçe çizgiyi çok daha rahat kullanır.
Aynen.
Kerem bir de sürekli dönüyor, Zaha dönmüyor.
Yok, Zaha dönmüyor. Zaha
çok belki enteresan abi.
Yani bu maçta Okan Hoca bir şeyler denedi. 4-4-2'ye döndü bir ara, bir şeyler denedi ama tabii işte şu an kafalarda neler dönüyor kim bilir.
Ama şimdi o maç genelinde sistemi değiştirirse ters sefer oyuncular sistem alışana kadar maç 2-0 3-0 olabilir. Yani bu maçta çok sistemi değiştirmekten ziyade
geçen sene bütün sol maçlarda sistem değişikliğine gitti, kazandı.
Ama geçen seneki Fenerbahçe'siyle bu seneki Fenerbahçe'si fark var.
Yani şöyle, Okan Hoca bir tık önde diye görüyorum, anladın mı? Oyun içinde oyun yapabiliyor ama İsmail Hoca'da o yok.
Yok. Doğru.
Evet. Yani
bu maçta bence onunla çok lazım olacak o hamle.
Doğru. Ve bu maç tam psikolojik savaş maçı.
Tabii şu an başladı savaş.
Ve bu maçı kazanan psikolojik olarak üstünlük sağlayacak. Galatasaray'ın avantajı şu, baskısı çok fazla yok. Fenerbahçe için her maç final maçı. Çok kırılgan bir takım Fenerbahçe.
Sen şampiyon takımısın. Sen bir kere rahat gidiyorsun.
Doğru.
Deplasmana gidiyorsun.
Yani bir de sen hakikaten iyi işler yaptın bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın futbol çok göze hoş gelen bir futbol oynadı. Yani keyif aldık hepimiz. Yani biraz daha oynayabilirsin ama biraz oyuncular çok gardları düştü ya da çok yıprandılar. Ama şuna inanıyorum, Icardi bile oyundan çıkması gerektiren bir oyuncu. Zaman zaman çıkaracaksın oyundan.
Çıkaracaksın. Yani hiçbir şey yapmıyor. Ya
ben de kötüyken çıkıyordum. Doğru. Tabela kalkıyordu yani, kimse bakmıyor.
Doğru.
Yani,
doğru.
Yani, bir, doğru.
Hayır, bir de oyuncuyu da biraz uyarman, bir silkelemen lazım.
Hayır, oyunculara da mesaj verecek.
Doğru.
Bak, Zahir kulübeyi alıyorsun da Icardi'yi de alacaksın.
Alacaksın. Hiçbir şey yapmıyor. Dünkü maça baktım, izliyorum, hiçbir şey yapmıyor abi.
3-4 haftadır böyle zaten.
Evet.
Ama işte hoca düşüşünü engellemiyor. Düşüşüne devam ettiriyor. Orada hoca orada korumaya alacak oyuncuyu. Gel bir dinlen diyecek.
Tabii.
Mesela 15 dakika son 15 dakika 20 dakika at oyuna. Belki yorgun defansa karşı bir kendine gel, tıklar, anlatabiliyor.
Doğru. Katılıyorum sana. Teşekkürler kaptan. Seviyorum seni golcü. Teşekkür ederim.
Sonra da kaptan mikrofonda olacak.
Abi ben sana söyleyeyim, benim de favorim Fenerbahçe.
Bu arada Rüştü Reşmer bir gün havalimanında görüyor Ümit Karan'ı. Diyor ki Ümit bari burada gol atma diyor.
Derbilerin golcüsüydü ya.
Derbilerin golcüsüydü. Özellikle evet. Ali Sami Yen'deki maçlarda çok Fenerbahçe'ye golü var. Ümit Karan'ın gerçekten önemli bir karakter. Ben çok severim kaptanı. Hem futbolculuğunu hem karakterini hem kişiliğini. Müthiş adam. Ona da bundan sonra 14'ten sonra Melih Şendil'le yayını var. Onlara da başarılar diliyoruz.
Zihin açtı yalnız. Evet. Zihin açtı.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, hem YouTube'da hem de Radyo Gol'de ortak yayında beraberiz. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber Üç Büyükler programında yeniden karşınızdayız. Kısa bir reklamın ardından. Evet, en son sağ tarafta kaldık. İrfan Can ya da Cengiz Ünder, Hakim Ziyech kıyaslamasını yaptık. Orada son bölümde Barış Alper ya da Tete'nin de oynama ihtimali var. Galatasaray'da Hakim Ziyech yorulduğu anda oraya muhtemelen bir oyuncuyu monte edecektir Okan Buruk. Tam bir taktik savaşı. Az önce Ümit Kaya'nın söylediği çok doğru bir cümle var. Şu anda taktik savaşı başladı dedi. Psikolojik savaş başladı dedi ve Galatasaray için şöyle bir artı var dedi ki ben de katılıyorum ona. Çok büyük maç oynadı dedi. Fenerbahçe'nin oynadığı iki büyük maç Beşiktaş maçı çok ölçü olduğunu düşünmüyorum çünkü Beşiktaş çok kötü. Trabzonspor maçı da sahada yoktu yani. O maçı domine etti Trabzonspor.
Twente'yi unutuyorsun. Twente karşısında da Fenerbahçe.
Twente çok büyük maç değil. Twente
da büyük maç.
Yok Twente abi. Her evet. Tarafı Twente olsun olur Twente'de. O öbür taraf Bayern Münih iki maç Manchester United maçları oynamış. Kopenhag'la oynamış. Fenerbahçe'nin şöyle bir de dezavantajı var. Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Senelerde şampiyon olamamasından kaynaklı. Hep baskı, her maçı final. Maç biraz kötü gittiği zaman protestoya, ıslığa ya da olumsuz bir havaya ya da seyircinin susmasına
kolay demoralize olabiliyor.
Onun için iyi başlaması, öne geçmesi, oyun olarak, skor olarak önde olması lazım. Ama dediğim gibi Fenerbahçe son 10 haftayı baz alırsak Galatasaray'dan daha iyi oynayan bir takım.
Özellikle lig performansı.
Lig performansı olarak.
Doğru. Ya zaten bence bu maçı da öngörülemez kılan nokta şu. Galatasaray'ın dediğim gibi hangi seviyede bir oyun ortaya koyacağını bilmiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iki Bayern maçı Old Trafford'daki futbolu mu oynayacak Galatasaray kalite açısından, seviye açısından yoksa ligdeki futbolunu mu, yetersiz oyunu mu sergileyecek? Yani onu bilemiyoruz çok açık bir şekilde. Yani Galatasaray'ın burada sergileyeceği oyun kalitesi bence çok büyük bir önem taşıyor. Yani çünkü artısı evet çok fazla büyük maç oynadı Galatasaray. Çok fazla kaliteli rakibe karşı maç sayısı Fenerbahçe'ye göre çok daha fazla bu sezon.
Evet, Tadic Fenerbahçe'nin beyni, lideri, en önemli oyuncusu. Beşiktaş maçı tam önümde böyle izliyorum basın tribünden. Terlemeden, çok depar driplik yapmadan 3 pasla öyle kolay gol attılar ki Beşiktaş'a. Hani halı sahada atarsın ya böyle.
Tabii canım.
6 pasla falan pas yapıyorlar falan. Dzeko da çok güzel ayak işiyle vurdu. Yani bazen öyle doğru işler yaparsın ki çok koşmana, çok mücadele etmene, çok böyle dribling yapmana ya da çalım atmana gerek kalmaz. Ferdi ile Tadic mükemmel anlaşıyorlar. Zaha mı, Tadic mi?
Ya yine Tadic. Benzer bir yorum olacak. Tadic çünkü istikrar. İstikrar
Tadic
var.
Bence Tadic.
Yani çünkü ya Zaha Tadic da öyle ama Ziyech gibi. Yani şapkadan tavşan çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Tek başına maç da kazandırabilir. Ama istikrarlı bir performansı yok.
Ama güvenip yola çıkabileceğin ya da seni tek başına alıp götürebilecek bir oyuncu görüntüsü vermiyor şu an.
Zaten Premier Lig'de izlediğimiz Zaha ile Galatasaray'daki Zaha aynı oyuncu değil yani.
Bir de çok şu da aldatıyor. Crystal Palace'da oynamış değil mi?
Evet.
Crystal Palace'da tam İngiltere Premier Lig'de o yaptığı işler kolay işler değil. Crystal Palace ama hep açık savunmalara karşı oynayan bir takım. Şimdi bence biraz ölçü ne olmalı biliyor musun? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için. 30 metrede sıkışan oyunlar oynuyorsun ya, kapanan takımlara karşı. Biraz daha Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United,
büyük City takımdan almak
diyorsun. Evet, çünkü onlar daha böyle 30 metreye sıkışan oyunlarda oynuyorlar ya, daha ölçü olabiliyor. Tabi Zaha eski Zaha'da değil tabi fiziksel olarak. Çok. Dzeko mu Icardi mi?
Icardi. Bence Icardi.
Skora katkı anlamında, bir de oyuna katkı anlamında sorayım bari. İkiye böleyim.
Bence Dzeko.
Skora katkı mı, oyuna katkı mı?
Hem skora katkı hem de oyuna katkı anlamında.
Skora katkı, oyuna katkı Dzeko mu Icardi mi?
Ben Icardi.
Icardi diyorsun.
Yani son ben bir aylık performansıyla tabii ki eleştiriyoruz Icardi'yi ama bu, yani Galatasaray kariyerinde hep büyük maçlara damga vurdu Icardi.
Ben
kaç tane derbi kazandı.
Skora katkıda Icardi, oyuna katkıda Dzeko diyorum. Hatta oyun zekası anlamında ben Dzeko'yu Icardi'nin iki gömlek üstünde görüyorum abi. Çünkü yardımlaşma, geriye gelip oyunu açma, arkadaşlarını yönlendirme, zaman zaman 10 numara gibi oynama, sağa sola deplase olma. Mesela Beşiktaş maçında adama aşık oldum.
Geçiş hücumlarında.
Bak, aşık oldum abi. Geçiş bu kadar doğru oyun ki zaten adamın son 15 senesinde büyük takımlarda sürekli banka oynaması, alternatifleri olmasına rağmen, yanında dünya yıldızları olmasına rağmen, mesela Lukaku'yu yedeklemesi,
tabii canım,
tercih edilmesi, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması, büyük oyuncu adam. Bak, son vuruş Icardi'nin daha iyi, Allah var. Ama oyuna katkı anlamında ve oyun zekası anlamında, doğru oyun anlamında ben Dzeko'yu daha önde görüyorum.
Çünkü Dzeko baktığın zaman rakip yarı sahada, mesela rakip yarı sahada basmadık, el bırakmayan bir oyuncu. Yani bir bakıyorsunuz kanatlarda görebiliyorsunuz orta yaparken, yani iki kanatta da. Bir bakıyorsunuz on numara pozisyonuna geliyor, oyunu yani oyunu kuran bir oyuncu üveyetine biliniyor. Geçiş hücumlarında pas merkezi, pas bağlantısını oluşturuyor. Gerçekten aslında oyun sistemi, yani İsmail Kartal'ın oyun sistemi tamamen Dzeko üzerine kurulmuş bir oyun sistemi var. İşte Batshuayi işte yedek kulübesine, çünkü neden Batshuayi yedek kulübesine? Dzeko'yu tercih ettiği için. Çünkü onun oyun profiline daha uygun bir isim Dzeko. Ama tabii Batshuayi de 3 gol attı. Çinikayi maçı hat-trick yaptı. O da yani şu anda formda. Bence Fenerbahçe'nin bir de yedek oyuncuların, yedek kulübesindeki oyuncuların formda olması da önemli bir etken. Şimdi Cengiz Ünder döndü, gerçekten formda döndü. Artık King oyuna dair, King'in de artık form tutmaya başladığını söyleyebiliriz. Batshuayi işte moral kazandı. Baktığınızda yedek kulübesinden oyuna girip değiştirebilecek birçok oyuncu var Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde de. O anlamda da İsmail Kartal'ın eli oldukça rahatladı. Her ne kadar Fred'i kaybetse de orada dediğim gibi alternatifini yaratabilir oyuncu. O çok fazla alternatif var Fenerbahçe'de.
Katılıyor musun? Kulübeler hangisi daha iyi? Form anlamında ve kadro derinliği ve kalitesi anlamında. Ali Naci çok durdu yalnız.
Evet.
Bir şey diyemedi şu anda.
Ya burada tabii ki düşünceli, çünkü yani Fenerbahçe ligde oyuncularından çok net performanslar ve istikrarlı oyunlar aldı bence. Şimdi Galatasaray'ın kulübesine bakıyoruz. Kim olabilir? Endombele. Abi Endombele'den ne alabildi Galatasaray? Sıfır. Bakan bu. Evet, kesinlikle. Hatta ilk 11'de forma giyebilecek bence performanslar ortaya koydu ama Icardi'yi kesemedi. Son bölümde yine Bakan Bu'yu deneyecektir Okan Hoca gidişata göre. Halil Dervişoğlu'nu hiç göremedik. Tete hangi bölgede, hangi kriterde daha üstün, işte Kerem'den, Ziyech'ten, onu bilmiyoruz yani.
Halil Dervişoğlu pişman mı 5 yaşa gitmedene sence?
Yok, değil.
Değil mi?
Hani, hatta geçen haftalarda konuştum. İşte pişman değiller.
Galatasaray'da hiç oynamıyor.
Oynamıyor ama Halil'in performansının Euro 2024'ü hedefliyor.
Mümkün, kendini mümkün değil.
İyi görüyor. O yüzden zaten
kendini iyi gördüğü için zaten problem o bence.
Yok, zaten Ocak ayında kiralık olarak Euro 2024'te yer almak için başka bir kulübe gidebilir. Hollanda ekiplerinden, Championship'ten, Süper Lig'den teklifler var. Muhtemelen de oyuncu zaten milli takımda olmak için bana izin verin deyip başka bir kulübe kiralık olarak gidebilir.
Championship'te de oynayamaz. Championship'te birçok takım Süper Lig'deki takımdan daha iyi.
Şimdi izlemeden konuşuyoruz da, yani mesela son hangi maçtı Galatasaray'ın iç sahada oynadığı? söyleyeceğim. Karagümrük'ten önce Galatasaray Adana Demirspor maçına sonradan oyuna girdi. İyi de katkı verdiğini söylemiş mesela Okan Hoca da. Antrenman performanslarını da açıkçası tabii ki oyuncunun gözünden farklı.
Bir 10 dakikada ne yapabilir ki Ali Derviş olsa?
Bir yazı okudum. Endombele antrenmanlarda şov yapıyor, maçlarda çok kötü diye. Öyle bir şey var mı gerçekten, yoksa şeyle efsanesi mi?
Ben duymadım abi, bilmiyorum yani. Antrenmanda iyi olan niye maçta oynayamıyor anlamadım. Taraftar mı olumsuz etkiliyor?
Ha tabii şimdi.
Ya da belki 5'e 2'de falan mı iyi?
Şimdi vardır mesela. Antrenman futbolcusu, maç futbolcusu vardır.
Kimi? Endombele'yi.
Demek ki yavaş yavaş oynatmaya başlayacak Endombele'yi. Sezon bitti gerçi ama neyse, belki toparlar. Gerçi bundan sonra da baktığın zaman bir 20 maç var değil mi sezon bitimine kadar? 20-25 maç var.
Tabii, kupaları da koyarsan.
Bundan yani, sonraki süreç daha sıkışık bir fikstür.
Doğru.
Yani zaten Avrupa Ligi de var Galatasaray.
Doğru.
Avrupa
Ligi var, Galatasaray var. 25 maçı var yani en az.
Var.
Tabii.
En az var. 25 maçı var. Göreceğiz.
Var
sen
ama.
Sen Ceko diyorsun. Aynen. Sen Icardi diyorsun.
Ya zor bir maç. Ama Galatasaray dediğim gibi iki Bayern ve Manchester United'a karşı oynadığı futbolla başlarsa o zaman derbide favori olan taraf olur.
Bir de İsmail Kartal mı?
Şunu söyleyeyim. Bir şunu Ceko'ya ekleyeyim yani. Ceko markacı, yani stoperlerin markacından, rakip stoperlerin markacından çabuk kaçıyor. Çünkü dediğim gibi rakip yarı sahada pas, rakip yarı sahada basmadık, el bırakmıyor. İşte markacıdan küçük orta sahaya gelerek asist pas oyuncusu halinde dönüşebiliyor. Yine yani oyunu kurmaya karar verdiğinde de mesela orta sahaya geldiğinde o bölgeye de Tadiç ve Şimanski onun bölgesine giriyor. Aslında İsmail Kartal'ın hani B planı yok deniliyor hep. Aslında İsmail Kartal'ın farkı burada ortaya çıkıyor. Yani burada da Zeko'yla nasıl yararlanacağını, nasıl daha iyi yararlanacağını İsmail Kartal oyun planında ortaya koyuyor. Dediğim gibi Zeko orta sahaya geldiği zaman o bölgeye Tadiç ve Şimanski giriyor. Ve Şimanski de zaten bu kadar etkili olmasını ve gol noktalarının etkili olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu.
Evet. Peki İsmail Kartal mı, Okan Buruk mu?
Yani bence de bunu konuşmaya gerek yok. Net Okan Buruk. Yani şampiyonlukları var. Geçen yıl derbi maçlarına taktiksel sürprizleriyle damga vuran bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde hem Başakşehir'de hem Galatasaray'da yaptıkları ortada. İsmail Kartal bence hem tecrübe olarak hem de taktiksel
katkı olarak
Okan Buruk'un gerisinde bence.
Sence? Katılmayacaksın gibi.
Ne diyeyim diyor. Niye soruyorsun bana diyor. Pas diyor. İrfan pas diyor.
Katılmayacaksın
gibi. Şu var. Katılmayacağım değil. Şimdi ortada gerçek var. Şimdi Okan Buruk'un şampiyonluğu var.
İki tane şampiyonluğu var.
İsmail Hoca'nın yok. Şimdi baktığın zaman ortada bir tablo var. Yani onu o zaman diyebilirsin ki Okan Buruk daha önde. Ama bu derbilerin şeyi farklı olur ki İsmail Kartal'da baktığın zaman derbi mağlubiyeti sadece bir kez, bir derbi mağlubiyeti yaşamış. Onun haricindeki tüm derbileri kazanmış.
O derbi mağlubiyeti hangisi?
Galatasaray maçı herhalde. 2-1'li bir maçı herhalde. Ama ilk döneminde hatırlıyorum. Ama uzun sürede baktığın zaman 8 derbi yemine çıkmış, 7 tane de galibiyeti var. Yani o yani
8 maçta 7 galibiyet.
Yani o civarda bir, yani tam sadece
çok
bir
sadece yalnız.
Bir mağlubiyeti mi ne var? Yani o yüzden de derbilerde İsmail Kartal da farklı bir yani farklı bir performans sergiliyor. O anlamda yani ya pazar günkü maç çok daha farklı bir maç olacak. Yani futbolcular geçen sezonki gibi olmayacak, onu söyleyeyim en azından. Onu söyleyeyim çünkü sahada daha fazla lider oyuncu var Fenerbahçe'de. Tabii taraftara da çok büyük görev düşüyor Fenerbahçe taraftarına. Sen de bahsettiğin gibi belki öne geçebilir ama o arada susmayacak taraftar. Tamamen 90 dakika boyunca desteklemesi gerekiyor Fenerbahçe taraftarının. Taraftar da aslında burada Radyo Gol yayında da söylemiştim sezon başında. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hep 6 numara transferi konuşulurken 6 numara transferi yapılmayacak dediğim zaman üzerimden geçti Fenerbahçe taraftarı. Yani çok tepki gördüm. Orada şunu demiştim. 6 numaraya ihtiyacı yok. Fenerbahçe 12 numaraya ihtiyacı var. Gerçekten o 12 numara döndü aslında. Çünkü geçtiğimiz sezonlardaki o kırılgan taraftar yapısından yavaş yavaş kurtulmaya başladı. Bunda da alınan skorların çok büyük payı var. Ve ben belki de son yıllardaki en coşkulu
derbi atmosferini bekliyorum. Tabii orada Galatasaray taraftarının orada olması da büyük etki sağlayacaktır. Ama bu eski Saracoğlu'na çıkan taraftarlar, işte Kadıköy cehennemi olay, nitelenen olayın, ben ya pazar günkü maçta olacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin en büyük gücünde taraftar olacağını düşünüyorum.
Biraz da dilerseniz Beşiktaş'tan konuşalım.
Tabii ki.
Yayınımızın son bölümünde. Bugün Beşiktaş Alanya Spor maçı var. Yorumunuz nedir? Beşiktaş'ı Rıza Çalınbay'dan sonra beğeniyor musunuz? Toparlar mı? Kadronun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kadro dışıların takımı olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musunuz? Neler söylersiniz?
Yani ya Beşiktaş'ta bence problem teknik adam sorun değil. Yani Rıza Çalınbay'ı gönderip işte Sergen Yalçın da gelse, Rıza Çalınbay'ı gönderip atıyorum Tuhel de gelse, Beşiktaş'ta çok fazla şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Beşiktaş'ın çok açık bir şekilde büyük takım kalitesine ve seviyesine yakışan futbolculara, karakterli oyunculara ihtiyacı var. O yüzden işte bugün birçok Beşiktaş muhabirinin işte tweetlerini gördüm, yayınlarda söylediklerini gördüm. 2024 yılına Rıza Çalınbay'la girmeyecek Beşiktaş, teknik adam değişikliğine gidecek şeklinde. Bence bu çare olmaz.
Ama şu
Beşiktaş'ın en az Ocak ayında çok net direkt 11 oyuncusu olabilecek kalitede ve seviyede 4 ya da 5 transfere ihtiyacı var. Bilmiyorum. Kaldı ki önünde bir de bir Afrika Kupası gerçeği var Beşiktaş'ın. O yüzden ara transfer döneminin bence en hareketli ve ne diyeyim, sıfır hatayla geçmesi gereken takım.
Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Afrika Kupası'na gidecek futbolcular: Abubakar, Gezal, Masuaku, Muleka, Beyli, Koley, Amartey.
Ama bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir gerçek var.
Sponsuz.
Bunlardan hangisinden Beşiktaş bu sezon katkı aldı?
Sezon başı Abubakar. Sezon başı.
Şu an Abubakar'ı at, çöpe at.
Ama şunu söylemek de var. Şimdi zaten hani görünen köy kılavuzu istemez. Yani 27 Aralık'a kadar Rıza Çalınbay'ın sözleşmesi uzatıldı. Yani burada aslında hocaya seninle 2024 yılında çalışmayacağız demesin dedi yani Beşiktaş yönetimi.
Abi nasıl teknik adam değişikliği mantıklı olur? Biliyor musun Beşiktaş'ta? Atıyorum sen şu an işte bir aydır Sergen Yalçın'la oturup konuşuyorsundur. Sergen Yalçın sana 5 kişilik bir transfer listesi vermiştir. Demiştir ki biz şimdiden 2024-25 sezonun hazırlığını yapalım. Bu 5 oyuncuyu alalım. Bu sezonu üçüncü bitirelim ya da bu sezon Türkiye Kupası'nı hedefleyelim.
Zaten tek hedefi, bence en mantıklı hedefi Türkiye yani Kupası'nı alıp Avrupa Kupalarına gitmek
yani
olacak.
Başka şekilde bir mantığı yok teknik adam değişikliği. Eğer sen yine diyeceksen bizim bütçemiz yok, bizim nakit olarak güçlü değiliz, gerek ihtiyacımız olan transferleri yapacak, ne diyeyim, ekonomik özgürlüğe sahip değiliz diyeceksen hiç Rıza Hoca'yı gönderme derim ben.
Ama şöyle söyleyeyim, Rıza Hoca'yı göndermeyecek bir yönetim de olsa sözleşmesini açıklarken 27 Aralık'a kadar uzattık şeklinde açıklama yapmazdı. Yani açıklamayı iki sezon sonuna kadar uzattık şeklinde yapardı. Hani Rıza Hoca, yani Rıza Çalınbay'ı da şöyle yani takdir ediyorum, açık söyleyeyim. Yani iyi bir Beşiktaş'tı.
Çok
Çünkü
net.
Başka bir hoca olsa o şekilde görevi de bırakabilirdi. Yani yine de göreve gel dedikleri zaman taşın altına elini sokarak göreve geldi. Eleştirdi yani, çünkü o çok kötü bir takım vardı. Mental anlamda dibe vurmuş bir takım vardı. Birçok futbolcusu, yani futbolcuya dayalı bir düzenin olduğu bir takıma geldi Rıza Çalınbay. Oradan da elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Aslında ben de senin aynı fikirdeyim. Bence sezon sonuna kadar Rıza Çalınbay'la devam edip 3-4 oyuncu
takımı. Hayır. Mesela Trabzonspor nasıl Abdullah Avcı'yı getirdi ilk dönemde ve Abdullah Avcı ile birlikte kötü giden bir sezonda önümüzdeki yılın kadrosunu kurdu.
Evet.
Ara transfer döneminde ve ertesi sene şampiyon oldu. Beşiktaş eğer bu modele örnek alıp Sergen Yalçın ve X bir teknik adamla çalışacaksa,
bence yabancı olacak hoca.
O zaman mantıklı.
Ya pozisyona bakıyorum abi. Bu Promasa hakem penaltı vermemiş ya. Ayağını koparıyormuş Azra Şalper yalnızca. Bülent Yıldırım da mesela Bein Sport'ta iki hakem net penaltı demiş. Bülent Yıldırım penaltı değil demiş abi. Bülent Yıldırım'ı acilen Dünya Göz Hastanesi'ne yönlendiriyorum. Orada ya astigmat ya miyop ya hipermetrop var abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Net penaltı.
Adamın bay ayağını koparmış ya.
Ya bir de şöyle söyleyeyim.
Onu bebeğe götürecekmiş herhalde yani.
Barış itiraz ediyor. Barış'ın itirazı hakeme ne? Diyor ki top dışarıdan çıktı diyor. Aslında Barış vurduğunun farkında.
Tabii.
Barış vurduğunu farkında diyor.
VAR'dan penaltı olacağını biliyor aslında Barış tabii. Ama VAR da vermiyor.
Hayır hayır, Barış bunu itiraz ediyor. Barış demiyor ki ben vurmadım. Diyor ki topu dışarıdan çevirdi pozisyonda itiraz ediyor Barış. Ama hakem onu da vermiyor. O da itiraz.
Bu arada dün Günay da çok iyi performans.
Evet evet.
Sergiledi. Hani klasikleşen eskiden gazete başlıkları vardı. Öp Muslera'nın elini diye öp Günay'ın elini. Çok
Serdar
net bir şekilde.
Kafa vuruşunu da iyi çıkardı. Şöyle söyleyeyim yani orada yani o
çok net iki ya da üç tane gollük pozisyona izin vermedi. Zaten ben hep söylüyordum Günay çok iyi bir kaleci. Geçen yıl özellikle yaşadığımız afet sonrasında Galatasaray aslında Günay'ı kadrosuna katmak istiyordu ama o düzenli forma şansı bulabilmek için yarım sezonluğuna Kasımpaşa'yı tercih etmişti. Günay yani zaman zaman aslında Muslera sonrasına hazırlık yapmak için Günay'la başlayıp da Galatasaray sahaya çıkabilir.
Evet Günay kardeşime.
O güveni veriyor.
Günay kardeşimize selamlar olsun. Günay'ı da çok severim. Beşiktaş'ta oynamıştı.
İki takımın yedek kalecileri de iyi. Fenerbahçe'de de İrfan Can Eğribay'a da konuda gerçekten iyi. Hani Livakovic'in olmadığı maçlarda gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Hani Livakovic olası bir sakatlık yaşamında veya cezalı olması durumunda İrfan Can Eğribay'ın da Fenerbahçe kalesini koruyabilecek yetenekli ve kalitede olduğunu net bir şekilde oynadığı maçlarda gösterdi.
Bu arada az önce sana bir mesaj geldi. Onu okunabilir ve söylenebilir şekilde söyler misin? Fred'in hakemin yüzüne
ama
doğru.
Ama nasıl okunabilir hale söylüyorsun?
Ya sen nokta nokta dersin. Ya bir şey dersin yani orada.
Şöyle bir ifade söyleyeyim.
Nasıl söylenebiliyorsa.
Senin
S nokta nokta.
Yani.
Şu anda çözmeye çalışıyor.
Hani bu. Yani böyle bir faulü nasıl verirsin aptal hakem onun üzerine nokta F nokta nokta nokta stupid referee demiş. Hakem bu raporunu bu şekilde yazmış.
Anladım.
Yani why are you giving foul nokta nokta fucking fuck.
Çok iyi ya.
Yani, söyledi.
Tuzak soru sordu adama. Yani çok iyi. Vallahi bak şu ölümlü dünyada ya da cinayet süsünde şey olur biliyor musun? Bu sahne olur. Nokta nokta. Yani çok iyi ya.
Aa söyledi gel sonra.
Muhteşem. Aa yemin şey bak Feyyaz Yiğit'e yolluyorum buna.
Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Başka yerlere nokta nokta diye. O cümleyi yapıştırdı mikrofona.
Ya adama resmen tuzağı
düşündü. Adam var ya şu anda mat ettik abi. Anladım çok güzel anlattın İrfan'cığım. Teşekkür ederiz kardeşim.
Ya o da o kelimeyi kullanmış. Neyse. Hakem en azından, hakem Zorbay Küçük en azından o raporda onu yazmış. Yani onu yazmış. Tabii Fred de takım arkadaşlarına ve teknik heyetine küfür etmediğini belirtmişti. Şimdi
ne diyecek abi? Küfür ettin mi diyecek zaten.
Şimdi Fenerbahçe büyük ihtimalle bu var, eğer küfür varsa burada VAR kayıtlarına yansır.
Tabii.
Çünkü biliyorsunuz bir VAR kaydını dinlenmişti. O VAR kayıtlarında futbolcuların konuşmaları da yansımıştı. Eğer orada bir küfür varsa mutlaka o da yansır ki hakem Umut Nayir'e şunu net bir şekilde söylüyor. Gözüme bakarak diyor. İçine de küfür etti diyor. Hani işte refri kullanmadıysa aptalca bir kart. Yani böyle bir aptalca kart verilir mi şeklinde de çevirebilirsiniz bunu. Ama hakem oraya tabii o cümleyi eklemiş. Yani söylemiş, söylediğini ifade ediyor. Bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe buna itiraz edecektir mutlaka tahkim kuruluna. PFDK kararla belli olduktan sonra. Yani minimum 3 maçta 3 ile 7 maç arasında bir ceza gözüküyor. Futbol disiplin talimatına 41. maddede. Herhalde minimum cezayı verirler. 3 maç olacak gibi gözüküyor.
Bu arada Bursa Spor Başkanı Recep Günay hani bir oyuncu uçar tekme vurdu ya. Çok güzel bir açıklama yapmış abi. Maçın son dakikalarında yanındaki arkadaşına pas atacak halin yok ama kavga çıkınca bakıyorsun bizim oyuncular depar atıyor. Bunu kabul edebilmek mümkün mü? Şimdi nereden baksan 4-5 maç ceza alacaksın. Kulübe para cezası gelecek. Kulübün durumu ortada. Bu bedel nasıl ödenecek? Olayla da karışan oyunculara af yok. kulübün kaderiyle kimse oynayamaz. Buna ben de dahil. Önce Bursa Spor Kulübü'nün onuru ve gururu demiş.
Ha, şunu da söyleyeyim.
Helal olsun.
Fred'in ifadesi de şu. Yani hakem bu şekilde ifadeyi kullandıktan sonra Fred'in ifadesi de şu. Bu çok aptalca bir faul. Ben de böyle söyledim diyor. Lefçi kullanmadığını ifade ediyor. Çok aptalca bir faul şeklinde bir ifade kullandığını o az önceki söylediğim kullanmamış. Onu net bir şekilde
söylüyor. Nokta nokta F diyorsun.
Ben orada kaldım. Hayır, başka yerlere noktayı koydu o cümleyi.
Tabii.
Hayır, oradan kaçtı. Yani diğeri de yaparken konuşurken diğer o ağzımdan kaçtı. Yani kusura bakmasın dinleyenler.
Burada suçlu Atakan Kurt ne?
Ama şöyle söyleyeyim. Yani az önce de bahsettin. O ifadeyi birçok futbolcu maç içerisinde tabii yabancı canım. Kullanıyor ve cezada almıyor. Ama tabii Türkiye'de
öyle ama hakemin de dediğini söylemişse yüzüne karşı onlar
hakem onu söylemiş ama
VAR'da çıkar ama işte kulaklıktan çıkar.
VAR kayıtlar ortaya çıktıktan sonra bu orada Fenerbahçe detaylı
bir ya bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer hakem raporu %100 doğruysa bence bunu da yayınlasın federasyon ya.
Abi de şöyle söyleyeyim. Daha önce futbol dizisinin talimatından şu madde de yer alıyor. Yani hakemin raporu yazdığı rapor doğru olarak kabul ediliyor. Yani bunun doğruluğunu yanlış bir beyan olduğunu teyit edemiyorsan hakem raporu kesinlikle doğru olarak kabul ediliyor. Yani o da ancak neydi belli olur. VAR kayıtlarında der ki Fred bunu söyledi. Hakem dedi ki ben yanlış duydum. O zaman farklı olur.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da 3 Büyükler programı yine saat 12 ile 14 arası Perşembe günü sona erdi. İnşallah gelecek hafta yine bir Perşembe günü saat 12 ile 14 arası 3 Büyükler programı karşınızda olacak. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber. İyi haftalar diliyorum efendim. Hepinize hoşça kalın, iyi günler, sağlıcakla kalın.
İyi haftalar.
3 Büyükler sona erdi.